Beydeba, Kelile ve Dimne. Seslendiren Dilşat Tugay Özden. Arıların Efendisi. Bir zamanlar Çin ülkesinde Humayun Fal adında bilge bir hükümdar yaşardı. Ülkesi zengin, halkı da onun yönetiminden mutluydu. Humayun Fal'ın çalışkan, bilgili ve devlet yönetiminde tecrübeli bir de veziri vardı. Haceste Ray. Günlerden bir gün hükümdar sadık veziri Haceste Ray'ı da yanına alarak ava çıktı. Avlandıktan sonra bir ağacın gölgesinde dinlenmeye başladılar. Ağacın kovuğunda bir arı yuvası vardı ve binlerce arı doluşuyordu. Şaşkınlığa düşen sultan, "Bu arılar neden buraya doluşuyor?" diye sordu vezirine. "Hürmetlim," dedi vezir. "Onlar toplu halde yaşar. Bir yöneticileri bile var. Hepsi kraliçe arının dediklerini harfiyen yerine getirir. Ona yönetimde yardımcı olan vezirleri ve komutanları bile vardır." Vezir arıları anlatmayı sürdürüyordu. "Arılar ballarını dolduracakları petekleri önceden hazırlıyorlar. Hepsi de altıgen şeklindedir. Ve çiçeklerden topladıkları özü bu peteklere doldururlar. Arıların bir diğer özelliği de temizlikleridir. Üzerine kir toz bulaşan arının kovana girmesine izin verilmez. Aralarında titiz bir iş bölümü ve yardımlaşma vardır. Bu sayede değerli bir yiyecek olan balı yaparlar. Arıların hepsinin iğneleri var ama bunu sadece düşmanlarına karşı kullanırlar. Birbirlerini asla sokmazlar." "Ne garip," dedi sultan. "Böylesi bir düzen insanlarda bile yok. Birbirlerini kolluyor, düşmanlarına karşı birlik oluyorlar. Üstelik çok temizler. Aslında bu özelliklerin insanlarda olması gerekmez mi?" "Bu hayvanların hepsinin özellikleri birbirinin aynı," dedi vezir. "Oysa insanlar çeşit çeşit. İnsanda iyilik ve kötülük kaynaşmış. Hem iyilik hem kötülük yapma yetenekleri var." "Evet," dedi Humayun Fal. "Fakat iyi insan çok az ve onlara destek olmak boynumuzun borcu. Kötülerdense sakınmalıyız." "Haklısınız ama bir sultan olarak kötüleri de kontrol altında tutmalı, onları başına buyruk bırakmamalısınız. En tehlikeli şey başıboş kalmış bir toplumdur." Sultan da vezirine hak verdi. Başka bir soru yöneltti. "İnsanda hırs oldukça güçlüler güçsüzleri ezmeye çalışacak, değil mi? Bundan kurtulmanın yolu adaletli bir yönetim. İnsanlar belli kurallar içinde yaşamalı. Bu kurallar bütün toplumun esenliğini sağlayan kurallar olmalı," dedi vezir. "Peki bu insanları başıboşluktan koruyan yöneticilere ne gibi görevler düşüyor?" diye sordu sultan. "Bu çok önemli bir konu. Bir sultan yetenekli ve iyi niyetli kişilerle çalışmalı. Çıkarcıları, yağcıları ise kendisinden uzak tutmalı. Yoksa bu düzenbazlar sultanı türlü iltifatlarla aldatabilir, onu yanlış işler yapmaya yönlendirebilirler." Konuşmasını sürdüren vezir bir örnek verdi. Ünlü Hint sultanı Depşelem, filozof Beydeba'nın düşüncelerine göre hareket etti ve yalanla doğruyu ayırdı. Ülkesine bolluk ve adalet getirdi. Sultan Humayun Fal, vezirinden Beydeba'nın Depşelem Sultan'a anlattığı öyküleri anlatmasını istedi. Vezir de anlatmaya başladı. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar Hindistan'da Depşelem Şah adında bir sultan yaşardı. Halkı ve ülkesi için her şeyi yapardı. Bir defasında düşünürlerle yaptığı bir toplantıda cömertliğin faydalarını tartıştılar. Düşünürler cömertliği o kadar yüceltti ki Depşelem Şah bu konuşmalardan sonra bütün hazinesini halka dağıttı. Halk bayram etti. O gece sultanın rüyasına giren ak saçlı bir ihtiyar, "Büyük bir iyilik yaptın, atını atla ve doğuya git. Orada eşi benzeri olmayan bir hazine seni bekliyor," dedi. Sultan sabah erkenden yola koyuldu. Bir süre sonra dağın yamacında yaşlı bir bilgeyle karşılaştı. uzun uzun konuştular. Tam ayrılacağı sırada yaşlı bilge ona, "Sultanım, dağdaki mağarada büyük bir hazine gizli. Bu size yakışır," dedi. Sultanın adamları günlerce kazı yaptı. Altınlar, elmaslar, mücevherlerden oluşan koca bir hazine çıkarttılar. Hazineyle birlikte bir de beyaz levha buldular. Levhada İbranice yazılar vardı. Padişah hemen bir çevirmen çağırıp yazıyı okuttu. Levhada şunlar yazıyordu: "Ben hükümdar Hoşink Cihadar. Bu hazineyi Büyük Hint Sultanı Depşelem için gömdürdüm. Ona bir de öğüt bırakıyorum. Mücevherler aklını almasın. Dünyevi şeylere önem verme. Gelip geçerler. Vasiyetime uy ki tarih seni yüceltsin." Çevirmen 11 bölümden oluşan vasiyeti okumaya başladı. 1. Bölüm: Sultan güvendiği insanları asla kaybetmemelidir. Onlar hakkındaki iftiralara, yalanlara kulak asmamalıdır. 2. Bölüm: Sultan yalancıları, fitnecileri, ikiyüzlüleri kendinden uzak tutmalıdır. 3. Bölüm: Sultanın adamları birbirlerini içten sevmeli ve saymalıdır. Toplum yararına kararlar ancak böyle alınabilir. 4. Bölüm: Sultan düşmanlarının iyi sözlerine temkinli yaklaşmalıdır. 5. Bölüm: Sultan kazanımlarını yitirmemeye özen göstermelidir. 6. Bölüm: Sultan devlet işlerinde aceleci olmamalıdır. 7. Bölüm: Sultan kendisine karşı birleşen düşmanlardan biriyle anlaşabilir. Bu diğer düşmanlarla mücadelede etkili bir yöntemdir. 8. Bölüm: Sultan adil ve bağışlayıcı olmalıdır. 9. Bölüm: Suçsuzları cezalandırmak iyi bir sultanın işi değildir. 10. Bölüm: Sultan verimsiz işlere girişmemelidir. 11. Bölüm: Sultan doğru bildiği yoldan sapmamalıdır. Çevirmen son olarak da şunu söyledi: "Bu öğütleri tam olarak anlamak için 11 öykü var. Sultan bunları öğrenmek istiyorsa Serendip Dağı'na gitmelidir." Öğütlerden çok etkilenen Depşelem Sultan hazineyi halka dağıttı. Bir yandan da Serendip Dağı'nı düşlüyordu. Gidip gitmemek için vezirlerine danıştı. Baş vezir şöyle dedi: "Öğrenme isteğiniz çok güzel ama bu yolculuk çok zorlu olacak. Bence gitmeyin." Sonra sultandan izin alıp iki güvercin öyküsünü anlatmaya başladı. İki güvercin öyküsü. Bir zamanlar yuvalarında güven içinde yaşayan iki güvercin vardı. Bazende ve Nevazende. Günlerden bir gün Bazende güvenli yuvalarından ayrılıp gezip dolaşma sevdasına kapıldı. İsteğini arkadaşına açtı: "Burada sıkıldım. Görmediğim yerleri görmek, bilmediğim şeyleri öğrenmek istiyorum." Nevazende endişeyle yanıtladı: "Çok güzel ama ya fırtınalar, ya rüzgarlar ne olacak? Yırtıcı hayvanlar?" "Her şeyin bir bedeli var," dedi Bazende. Nevazende ne söylediyse dinletemedi. Bazende gitmeyi kafasına koymuştu. Bir gün uçup kayboldu ufukta. Yuvasından iyice uzaklaştı. Pek çok güzellik gördü. Keyfi yerindeydi. Yorgunluğu aklına bile gelmiyordu. Bir dağın tepesinde konakladı. Cennetten bir parçaydı burası. Sessiz ve dingindi. Ama birden bir fırtına patlak verdi. Şimşekler çaktı. Yıldırımlar düştü. Yağmur yağmaya başladı. Ufacık yüreği pırpır ediyordu. Çok korkmuştu. "Keşke yuvamdan ayrılmasaydım," dedi içinden. Yağmur dinince yorgun argın yola koyuldu. Birden üzerine gelmekte olan avcı bir kuş gördü. Bir şahin. Ölüm yaklaşıyordu. "Bir kurtulsam yuvama dönüp hep orada kalacağım," diye geçirdi içinden. O sırada bir başka avcı kuş da üzerine gelmeye başladı. Şahin'le birbirlerine girdiler. O da bunu fırsat bilip aradan sıvıştı. Ertesi gün kendine verdiği dönüş sözünü unuttu ve yolculuğuna devam etti. Günler sonra yorulup bir yer aranmaya başladı. Yeşil bir bahçenin ortasında yem yiyen bir güvercin gördü. Hemen yanına süzüldü. Ama bu bir tuzaktı ve konar konmaz yakalandı. "Beni niye uyarmadın?" diye çıkıştı diğer güvercine. "Seni uyaramazdım. Çünkü beni de yakalayıp ayağımdan bağladılar," dedi güvercin. "Bizi mahveden hırslarımız tıpkı insanlar gibi. Sana da yardım edemem, kendime de." Sonra bir öykü anlattı. Devenin çaresizliği. Bir deve ardında yavrusuyla birlikte yol alıyormuş. Anne deve o kadar hızlıymış ki yavru ona yetişemiyormuş. "Anne, biraz yavaş, sana yetişemiyorum," demiş küçük deve. "Elimden ne gelir yavrucak," demiş annesi. "Yularım başkasının elinde." Güvercin bunu anlattıktan sonra bazendeye, "Yani sana yardımım dokunmaz," dedi. Öykü bazendeyi çok etkiledi ama onun derdi başkaydı. Bu tuzaktan kurtulmalıydı. Bütün vücudunu gerdi ve ok gibi fırladı. İp koptu. Bazende havalanmaya başladı. Şimdi tek düşüncesi evine dönmekti. Uçmaktan yorulunca bir tarlaya kondu. Burada da başı dertten kurtulmadı. Tarla sahibinin oğlu bir okla yaraladı onu. Bazende kan revan içinde oradan uzaklaştı. Günler sonra evine vardığında yaralı ve bitkin bir haldeydi. Nevazende arkadaşının durumuna çok üzüldü. "Bu sana ders olsun," dedi. "Bir daha evini terk etme." Başvezir öyküsünü bitirdi. Ancak padişahın da buna karşı anlatacağı bir öyküsü vardı. Çaylak yavruları ve Şahin'in öyküsü. Yavru Şahin. Dik bir kayanın tepesine iki şahin yuva kurmuştu. Bir süre sonra yavruları olmuş ve yuvaları şenlenmişti. Yavrularına gözleri gibi bakıyorlardı. Yavru şahin yavaş yavaş büyüyordu. Annesinin ve babasının yuvada olmadığı bir gün uçmaya heves etti. Kendini yüksek yuvasından aşağı bıraktı. Kanatları henüz yeterince güçlenmemişti. Hızla yere doğru düşmeye başladı. Onu kayalara çarpıp parçalanmaktan bir çaylak kurtardı. Çaylak kurtardığı şahini kendi yavrusu gibi sahiplendi, büyüttü. Şahin büyüdükçe kendisinin çaylağın diğer yavrularından farklı olduğunu gördü. Kendisini çok yalnız hissetti. Yuvadan ayrılma arzusuna kapıldı. Bu arzusunu da anne çaylağı açtı. Çaylak gitmesini istemiyordu. Ona bir öykü anlattı. Aç gözlü kedi. Yoksul bir ninenin çelimsiz bir kedisi vardı. Kadıncağız kendi yemeğinden arttırdıklarını kediye yediriyordu. Kedi çok zayıftı. Günün birinde tombul, gürbüz bir kediyle karşılaştı. Ona çok özendi. Tombul kedi her gün saraya gidiyor, kendisine atılan yemeklerle karnını doyuruyordu. Cılız kedi ihtiyar sahibinin öğütlerine kulak asmayıp onun peşinden saraya gitti. Sarayda onu kötü bir son bekliyordu. Kedilerin miyavlamalarından bıkan sultan, dışarıdan saraya gelen kedilerin öldürülmesini emretmişti. Bizim cılız kediyi tam karnından vurdular. Oracıkta öldü. Şahin yavrusu anne çaylağı ilgiyle dinlemişti ama pes etmiyordu. "Mutluluk güç şeylerin peşinden koşmaktır," dedi ve kendi öyküsünü anlatmaya başladı. Hayali gerçeğe dönüştürmek. Ülkenin birinde yoksul ama çalışkan bir adam yaşıyordu. Bir gün bir oğlu oldu. Çocuğun doğumundan sonra evine uğur geldi. Kazançları daha da arttı. Oğlu küçüklüğünden beri silahlara düşkündü ve büyüyünce asker olmak istiyordu. Okula gitmiyor, ok atıyor, kılıç kuşanıyordu. Oğlan evlenme çağına geldiğinde babası, "Artık mürüvvetini görmek istiyorum," dedi. "Peki ama düğün masrafını ben karşılayacağım." "Senin paran var mı?" dedi adam. "Evlenirsem bir prensesle evlenirim. Paraya da ihtiyacım olmaz. O da kılıçla sağlanır." Adam oğlunun durumuna çok endişelendi. Ancak yıllar sonra çocuk o ülkenin sultanı oldu ve söylediği gibi bir prensesle evlendi. Anne çaylak, Şahin'i zapt etmenin olanaksız olduğunu anlamıştı. İstemeye istemeye ona izin verdi. Şahin hemen süzüldü ve oradan uzaklaştı. Dere tepe düz gitti. Yeşilin ve mavinin en güzelini gördü. Dereler, ormanlar açtı. Serin sular içti. Leziz yemekler yedi. Bir gün adamlarıyla birlikte avlanan bir padişah gördü. Padişahın kolunda bir doğanı vardı. Padişah doğanı bir kuşun üzerine sürdü. Şahin fırlayıp kuşu doğandan önce kaptı. Bu avcılığını çok beğenen padişah onu sarayına aldırttı. Depşelemşah öyküsünü sonlandırdı. Başvezir padişahı ikna edemediğini gördü. Sözü ikinci vezire bıraktı. İkinci vezir, "Halkımızın güçlü, sağlıklı bir sultana ihtiyacı var," dedi. Sultan bu görüşü de beğenmedi. Onlara yavru kaplanın öyküsünü anlattı. Yavru kaplan. Basra'da ormanlar içinde bir ada vardı. Vaktiyle burada çok güçlü bir kaplan yaşardı. Türlü türlü hayvanların kralı oydu. Bir de küçük oğlu vardı. Geleceğin kralı olarak onu yetiştiriyordu. Ne var ki kaplan vaktinden önce göçtü bu dünyadan. Oğlu henüz kral olamayacak kadar küçüktü. Hayvanlar arasındaki uzun kavgalardan sonra aslan ormanın kralı oldu. Bu arada küçük kaplan da ortalıktan kayboldu. Orada burada dolanıp durdu. Büyüyüp de gücü kuvveti yerine gelince ormana geri döndü. Yaşlı kaplanlarla görüştü. Onlara kral olmak istediğini söyledi. Kaplanlar buna çok sevineceklerini ama ona destek olamayacaklarını söylediler. Yavru kaplan aslanın karşısına yalnız başına çıktı. Aslan onu çok iyi karşıladı. Sarayında önemli bir görev verdi. Günlerden bir gün hava çok sıcak olduğu için kimsenin kabul etmediği bir görevi kaplan üstlendi. Aslandan izin alıp yola koyuldu. Uzun bir yürüyüşten sonra yanındakiler pes ettiğinde bile yılmadı. Görevi başarıyla tamamladı. Aslan da onu ödüllendirdi ve hayatı boyunca yanında tuttu. Bu hikayeden sonra sultanın yolundan dönmeyeceği kesinleşti. Yol hazırlıkları başladı. Günler süren zorlu bir yolculuktan sonra Serendip Adası'na varıldı. Sultan birkaç gün adayı gezdikten sonra gidip Serendip Dağı'nın eteğindeki mağarayı buldu. Burası ünlü düşünür Beydaba'nın eviydi. Sultan Beydaba'dan izin alıp eve girdi. Ona vasiyetten söz etti. Buraya bilginin ışığını bulmaya geldiğini anlattı. "Size yardımcı olabilirsem ne mutlu bana," dedi Beydaba. Günlerce o mağarada söyleştiler. Sonunda çok faydalı bir kitaba imza attılar. Kelile ve Dimne. Aslan, Öküz ve Çakal. Bir zamanlar çok çalışkan bir tüccar vardı. O kadar çalışmıştı ki sultanlardan bile zengin oldu. Bu tüccarın iki oğlu vardı. Tüccar yaşlandıkça oğulları daha da savurgan oldu. Har vurup harman savuruyorlardı. Tüccar çok endişeliydi. Onun tüm ömrümce çalışıp kazandığını bir çırpıda bitirecek, açıkta kalacaklardı. Oğullarını yanına çağırıp onlara malın mülkün önemini anlattı. "Siz," dedi, "para harcıyor ama kazanmıyorsunuz." Büyük oğul babasının görüşlerine katılmadığını söyledi ve iki şehzade öyküsünü anlatmaya başladı. İki şehzade. Halep'te yaşayan bir padişah, servetinin geleceğinden kuşkuluydu. İki oğlu vardı ve ikisine de güvenmiyordu. Bir dervişle anlaşıp bütün hazinesini onun evine gömdürdü. Padişah ölünce derviş hazineyi ya ülke çıkarı için kullanacaktı ya da şehzadeler dara düşünce. Tesadüf bu ya, padişahın öldüğü gün derviş de öldü. Şehzadeler hazinenin sarayın mahzeninde olduğunu sanıyordu. Babaları ölünce iki kardeş taht savaşına girişti. savaşı kazanan tahta geçti. Kaybedense bütün dünya işlerinden elini ayağını çekti. Gidip dervişin evine yerleşti. Yıllar sonra bir gün hazinenin gömülü olduğu yeri buldu. Çok sevindi. Kardeşine de hiçbir şey söylemedi. Padişah kardeşi komşu ülkeyle savaşa girişmek zorunda kalınca babasının hazinesinden bir ordu kurmak istedi. Mahzene baktılar, bomboştu. Günlerini zevk peşinde koşarak geçirirken buraya bakmak aklına bile gelmemişti. Giriştiği savaşta öldürüldü. Komşu ülkenin kralı da aynı savaşta ölünce iki ülke birleşip diğer şehzadeyi başlarına getirdiler. Büyük oğlunun anlattığı bu öyküyü dinleyen tüccar, "Bu hikayeden hiçbir şey çıkmaz," dedi ve oğullarına Şahin'le Kuzgun'un öyküsünü anlatmaya başladı. Şahin'le Kuzgun. Yıllar yıllar önce ülkenin birinde bir derviş yaşardı. Dünya malında gözü yoktu. Ne bulsa yer içer, kainatın güzelliklerini seyredip mutlu olurdu. Irmak boylarında, ormanlarda, dağlarda dolaşıp çevresini izlerdi. Günün birinde bir şahin gördü. Şahin ağzında bir parça et taşıyordu. Derviş hayvanı izlemeye koyuldu. Şahin ağzındaki et parçasını yuvasında duran kör bir kuzguna yedirdi. Hem de küçük parçaları bölerek. Derviş buna çok şaşırdı. "Ben de bir ağacın dibinde beklesem bana da birileri yemek getirir," diye geçirdi içinden. Bir ağacın dibinde günlerce bekledi. Ne gelen oldu ne de giden. Artık açlıktan bitap düşmüştü ki yerinden doğruldu. "Çalışmayana ekmek yokmuş demek ki," dedi ve tekrar yiyecek bulmak için çalışmaya koyuldu. Tüccarın küçük oğlu babasının anlattıklarından çok etkilenmişti. "Peki," dedi, "servetimizi nasıl koruyacağız?" Babası, "Kazandığımızdan fazlasını harcamayarak," diye cevap verdi. Sonra da müsrif bir farenin öyküsünü anlattı. Müsrif fare. Farenin biri bir buğday ambarına dadanmıştı. Deposunun duvarına yuvalandığı çiftçinin mahsullerini yiyip keyfine bakıyordu. Arkadaşlarını da toplamış ve hep birlikte adeta gökten yağan buğdaydan besleniyorlardı. Çiftçi baktı ki olacak gibi değil, buğdayı azaldıkça azalıyor. Farelerden korunmak için mahsulünü daha güvenli bir yere taşıdı. Fare ise karnını doyurmuş ve uyumakla meşguldü. Müsrif fare uyandığında ne arkadaşları vardı yanında ne de yiyecek buğday. Artık başkalarına muhtaçtı. Hiç kimsesi de yoktu artık. Günlerce aç perişan dolaştı. Sonra da bu dünyadan göçüp gitti. Babaları öyküyü böylece bitirdi. Oğulları çok etkilenmişti. Çalışmanın ve tutumluluğun önemini kavrayan küçük oğul, babasına ticarete atılmak istediğini söyledi. Buna çok sevinen babası ona iki öküz verdi. Öküzlerden birinin adı Şetrebe, diğerininki ise Metrebe'ydi. Küçük oğul iki öküzü arabasına bağlayıp yollara düştü. Uzun zaman yolculuk etti. Şetrebe buna dayanamadı, hastalandı. Küçük oğul Şetrebe'yi bir arkadaşına emanet edip yoluna devam etti. Bir süre sonra Metrebe de hastalandı. Onu da bir yerlerde bırakıp yolculuğuna devam etti. Şetrebe'yi emanet ettiği arkadaşı öküzün başında bekledi, bekledi, bekledi. Canı çok sıkılmıştı. "Sorarsa öldü derim," diye düşünüp öküzü terk etti. Bir zaman sonra Şetrebe iyileşti. Çayırlara, dağlara açıldı. Yedi, içti, gezindi. Keyfine diyecek yoktu. Keyiflendikçe ne de neşe içinde bağırıyordu. Daha önce böyle bir sesi hiç duymayan ormanın kralı Aslan çok korktu. Aslan'ın sarayının yakınında yaşayan iki çakal vardı. Kelile ve Dimne. Dimne, Şertebe'nin bağırdığı bir sırada Aslan'ın korktuğunu görüp Kelile'ye söyledi. "Sen kendi işine bak," dedi Kelile. "Üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Yoksa başına olmadık şeyler gelir." "Çok doğru söylüyorsun," dedi Dimne. "Ama bir de şu var ki, kişi etrafında olup bitenlere karşı sorumluluk almaktan kaçınmamalı. Ben bu konuda bir öykü biliyorum. Dur da sana anlatayım, dedi. İki dost. Salim ve Ganim isimli iki dost beraberce bir yolculuğa çıktılar. Uzun süre dinlenmeden gezip dolaştılar. Bir çölü bile aştılar ama çok yorulmuşlardı. Bir dağın eteğindeki bir havuza vardılar. Havuzun kıyısında dinlendiler. Hemen oracıkta bir mermer taş gördüler. Taşın üzerinde şöyle yazıyordu: "Sana bir yolculuk öneriyorum. Eğer bu havuzun bir kıyısından diğerini yüzerek geçerseniz, orada taştan bir aslan heykeli göreceksiniz. O heykeli sırtınıza alıp karşınızdaki dağın tepesine çıkarsanız, sonsuz bir mutlulukla karşılaşacaksınız." Salim, "Böyle sonu belli olmayan işe girişmem," dedi. Ganim ise, "Ne olursa olsun gideceğim. Cefa çekmeden sefa sürülmez," dedi. Ganim kendini havuzun sularına attı. Karşıya doğru yüzdü. Çok yoruldu. Gücü, dermanı kalmadı. Sonunda karşı kıyıya ulaştı. Heykeli sırtına yüklediği gibi karşı dağa tırmanmaya başladı. Yolun yarısına vardığında neredeyse devrilip kalıyordu ama direndi. Tepeye ulaştığında aslan heykelini gördü. O anda birden aslan canlandı ve bütün gücüyle kükremeye başladı. Ganim çok korkmuştu. Hızla üzerine gelen kalabalığı görünce korkusu daha da arttı. Ne var ki üzerine gelenler ona bir sultan giysisi giydirip onu liderleri yaptılar. Meğer bu kabilenin geleneğiymiş. Sultanları ölünce yeni sultanlarını onlara bu aslan heykeli bildirirmiş. Ganim çok mutlu olmuştu. Dimne arkadaşına bu öyküyü anlattıktan sonra "Kararım karar," dedi. "Aslanın huzuruna çıkacağım. Ne kadar zor olursa olsun onun en has adamı olacağım." Arkadaşının kararını değiştiremeyeceğini anlayan Kelile, "Peki ama dikkatli ol," dedi. Dimne aslanın huzuruna çıktı. İlk başta aslan küçümsedi, hor gördü onu. Ancak sonunda Dimne dediğini yaptı ve aslanın bir numaralı adamı oldu. Aslan her konuda ona danışmaya başladı. Sonunda bir gün dayanamadı ve Dimne'ye en büyük derdini açtı. "Şu garip, yabancı sesten çok korkuyorum," dedi. Bu Şetrebe'nin sesiydi. Dimne de kralın kendisine bunu söylemesini bekliyordu. "Sizin gibi haşmetli bir kral böylesi bir gürültüden korkmamalı," dedi. "İzin buyurun, gidip bu sesin kimden çıktığını araştırayım." Aslan bunu sevinçle karşıladı ve hemen izin verdi. Dimne birkaç adamla sesin geldiği yöne gitti. Aslanın huzuruna geri döndüğünde yüzünde tebessüm vardı. "Efendimiz, sesin sahibi sadece sevimli bir öküzmüş," dedi. Aslan çok şaşırmıştı. Öküzü hemen huzuruna getirmelerini istedi. Bir öküzü olacaktı, fena mı? Dimne, Şetrebe'yi aslanın huzuruna getirdi. Aslan onu sarayına aldı. Kısa zamanda aslanın en yakın danışmanı oldu. Dimne artık aslan krala en yakın kişi değildi. Tabii ki Dimne bunu Kelile'ye anlattı. Kelile dostunu dinledi ve "Başına geleni kendi elinle yapmışsın. Bu konuda bir öykü biliyorum. Anlatayım da dinle," dedi. Serçenin Öcü. Bir zamanlar vahşi bir kedi serçelerin yuvasına dadanmıştı. Serçelerin yavrularını yiyor, onlara rahat vermiyordu. Serçeler ona bir türlü engel olamıyordu. En sonunda daha güçlü canlılardan yardım isteme kararı aldılar. Ateşin bile yakamadığı söylenen semenderlerden yardım istediler. Semenderler bunu tartıştı. Sonunda yardım etme kararı verdiler. Bir gece kedinin yuvasına baskın düzenleyip onu yaktılar. Kelile Dimne'den bu öyküyü dinleyince çok telaşlandı. Demek ki arkadaşı öküze fena şeyler yapmak niyetindeydi. Kin ve intikam kötü şeylerdi. Arkadaşını vazgeçirmek için ona yaşadıklarından ders alan bir sultanın öyküsünü anlattı. Kötülük, kötülük doğurur. Ülkenin birinin bir sultanı varmış. Bu sultan halkına türlü eziyetler edermiş. Halkı artık ondan illallah etmiş. Şu sultan bir ölse de kurtulsak diye dua ediyorlarmış. Günün birinde sultan bambaşka biri olmaya karar vermiş. Tellaklar aracılığıyla bu kararını halkına bildirmiş. Artık kimseye zulüm etmeyeceğini, şu ana kadar hata yaptığını söyletmiş. Dediğini de yapmış, halkına iyilik dağıtmış. Vezirleri ondaki bu değişikliğin nedenini sorunca, ''Geçenlerde bir tilki gördüm. Bir köpek gelip ayağını ısırdı. Bir süre sonra atın teki de o köpeği tekmeledi. At da gidip bir çukura düştü, ayağını kırdı. Yani ne ekersen onu biçiyorsun. Hiçbir şey, hiçbir kötülük karşılıksız kalmıyor.'' Kelile anlattığı bu öyküden sonra arkadaşının öc duygusundan vazgeçeceğini sanıyordu. ''Hiç unutma ki öfkeyle kalkan zararla oturur.'' dedi Dimne'ye. ''Haklısın ama bak benim de aklıma bir öykü geldi.'' dedi Dimne. Kurnaz Tavşan. Bir zamanlar Bağdat'ta çok güzel bir orman varmış. Bir renk cümbüşüymüş. Hayvanları mutlu ve huzurluymuş. Neden sonra bu huzur bozulmuş. Ormanın kralı aslan başka yerlerde avlanmak yerine kendi ormanındaki hayvanları yemeye başlamış. Hayvanların hepsi tedirginlik içindeymiş. Bugün sıra kime gelecek diye düşünüp duruyorlarmış. Sonunda her gün ölmektense bir gün ölelim diye düşünüp o gün kimin yem olacağını kurayla belirlemeye başlamışlar. Sırası gelen gidip aslana teslim oluyormuş. Günün birinde kura küçük, sevimli bir tavşana çıkmış. Tavşan ölmek istemiyormuş. Henüz çok küçükmüş. Sonunda arkadaşlarına demiş ki, ''Bir planım var. Bugün sıra bende. Ya öleceğim ya da sizi bu aslandan kurtaracağım.'' Gitmiş, gezinip dolanmış. Yemi gelmediği aslan öfkeden kuduruyormuş. Tavşan en sonunda aslanın yanına gitmiş. ''Kralım.'' demiş. ''Tam sizin bugünkü yeminiz olan tavşanı getiriyordum ki karşıma bir aslan çıktı. Tavşanı yedi. O kralımızın yemeği yeme dediysem de dinlemedi.'' Zaten çok sinirlenmiş olan aslan, tavşandan hemen kendisini o aslanın yanına götürmesini istedi. Dereler, tepeler açtılar. Çok yoruldular. En sonunda tavşan derin bir kuyunun önünde durdu. ''İşte Haşmetlim.'' dedi. Aslan da orada, tavşan da. Aslan eğilip baktı. Kendisinin ve yanındaki tavşanın sudaki yansımasını gördü. Bunu gerçek sanıp hırsla kuyuya atladı. Ve tabii ki bir daha çıkamadı. Öyküyü dinleyen Dimne, ''O öküzle güçlü olduğu için baş edemeyeceğimi düşünüyorsan, mühim olan kimin daha akıllı olduğu.'' dedi. O andan sonra Dimne, bir punduna getirip aslanla baş başa görüşmek için didindi. Sonunda istediğini elde etti. Önce türlü sorular sorup aslanın hala kendisine güvenip güvenmediğini anlamaya çalıştı. Aslanın kendisine eskisi gibi değer verdiğini görünce de ona bir öykü anlattı. Üç Balık Öyküsü. Yemyeşil, küçücük bir gölde üç balık yaşarmış. Göl bir nehre açılırmış. Günün birinde avcılar gelmiş. Gölün nehre açıldığı yeri ağlarıyla kapatmışlar. Balıklardan biri avcıların geldiğini önceden fark edip nehre kaçmayı başarmış. İkinci balık biraz geç kalmış ama kurnazca davranmış ve ölü taklidi yaparak kendisini suyun üzerine bırakmış. Balıkçılar onu yakaladılarsa da nehre geri atmışlar. Üçüncü balıksa çok geç kalmış. Balıkçıların ağına takılıp onlara yem olmuş. İnsan, dedi Dimne, başına gelecek fenalıklara karşı temkinli olmalıdır. Peki bu öyküyü bana neden anlattın? Dedi aslan.
Çatlatmasana adamı, de ne diyeceksen.
Efendim, en yakınınız bildiğiniz şetrebe arkanızdan dolap çeviriyor.
Ne diyorsun, nasıl yani?
Sanırım tahtınıza gözünü dikmiş.
Böyle bir şey olamaz.
Benden söylemesi.
kralınız benim sesimden bile korkardı diyormuş.
Dimne aslanın söylediklerine bir anda inanmasını beklemiyordu. Amacı içine şüphe düşürmekti. Aslanın yüzündeki ifadeden de istediğini elde ettiği anlaşılıyordu.
Anlattıklarının doğru olması çok güç ama Şetre Bey'i yine de yakından izleyeceğim dedi aslan.
Dimne sonra Şetre Bey'in yanına gitti. Ona da sanki utana sıkıla söylüyormuş gibi
kralımız artık senden pek hoşlanmıyor. Hatta sağda solda yedikçe şişiyor, çirkinleşiyor dediğini duydum dedi.
Ama o bana çok güveniyor. Böyle bir şey nasıl olabilir ki?
Ben de bu duruma inanmak istemiyorum ama ne yazık ki doğru dedi Dimne.
Şetrebe endişelenmişti. Bir takım hainler kafasına girmiş olmalı dedi.
Ah Dimne, insan sahip olduğu her şeyi bir anda yitirebiliyor. Bak sana bir öykü anlatayım.
Şahinle Horoz. Dinlenmek için bir dala konmuş olan bir şahin, kaçan bir horoz gördü. Şahin hayvanın telaşını görünce kahkahayı bastı. Horoz da başını kaldırıp bakınca şahini gördü.
"Kimden kaçıyorsun?" diye sordu şahin.
"Sahibimden," dedi horoz.
"Hayretsiniz ya. Adamlar size yuva yapıyor, karnınızı doyuruyor, siz kaçıyorsunuz. Onlara güvenmiyorsunuz."
"Sen hiç şişe geçirilip pişirilen şahin gördün mü?"
"Yoo, niye ki?"
"Ben pek çok horoz ve tavuk gördüm. Hepsi de sahiplerinin yemeği oldular. Ona nasıl güveneyim?"
Şetrebe, aslanın kendisine artık güvenmediğine inanmaya başlamıştı.
"Üzülme kardeşim," dedi Dimne. "Peki ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu.
"Hiç, kadere karşı konulmaz ki. Bak sana bir öykü daha anlatayım."
Bülbülle Bahçıvan. Bahçıvanın biri özel bir gül tohumu alıp bahçesine ekmişti. Çok yakında bahçesinin en güzel gülüne sahip olacaktı. Günlerce bekledi. Sonra gül açıverdi. Gerçekten de dipdiri, güzel kokulu bir güldü. Bahçıvan gece yarısına kadar başında bekledi. Sabah döndüğünde ne görsün? Bir bülbül çiçeği yoluyordu. Bahçıvan kuşu kovaladı ama yakalayamadı. Ertesi gün yine aynı şey oldu. Üçüncü gün bahçıvan tuzak kurdu, bülbülü yakaladı. Kafese kapatıp evine götürdü. Bülbül çok ağladı, yalvardı. Bahçıvan dayanamayıp onu salıverdi. Bülbül de karşılık olarak ona bahçesinde gömülü bir hazinenin yerini söyledi. Bahçıvan gitti baktı, gerçekten de bir küp altın vardı. Bahçıvan rastlayınca bülbüle şöyle dedi. "Sen yerin altına saklı hazinenin yerini biliyorsun da düştüğün tuzağı nasıl göremedin?"
Bülbül, "Hazinenin yerini biliyordum. Bu benim gömülürken gördüğüm bir şeydi. Ama tuzağa karşıma kader çıkardı. Kaderin akışına engel olunmaz."
Dimne, Şetrebe'nin ne demek istediğini anlamıştı. Yine de onu aslana karşı kışkırtmaya çalıştı.
"Ne yani?" dedi. "Böyle elin kolun bağlı mı duracaksın?"
"Elimden bir şey gelmez," dedi Şetrebe.
"Bak sana bir de aslanı kandırmak için anlaşan kurt, karga ve çakalın öyküsünü anlatayım."
Bir Devenin Hazin Sonu. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ormanın birinde üç arkadaş yaşarmış. Kurt, karga ve çakal. Bir de ormanın kralı aslan varmış. Ormanın yakınından geçen bir kervanın sahibi, güçten düşmüş bir deveyi bu ormana bırakmış. Deve burada yiyip içecek, sağlığına kavuşunca da sahibi onu alacakmış. Deve ormanda yer içerken aslana rastlamış.
"Sen nereden çıktın?" demiş aslan.
Deve de başından geçenleri ona anlatmış. Aslan kendi ormanında kalması koşuluyla devenin can güvenliğini sağlayacağına söz vermiş. Deve de kabul etmiş. Deve yiyor, içiyor, şişmanlıyormuş. Kurtla çakal onu yemeği kafalarına koymuş. Aslandan izin istemişler. Aslan, "Bir daha böyle bir şey duymayayım," demiş. "Benim ona sözüm var." Günlerden bir gün aslan ava çıkmış. Bir fille kapışmış ve ağır yaralanmış. O da
Onun artıklarıyla beslenen kurt, çakal ve karga da aç kalmış.
Aslanın huzuruna çıkıp deveyi yemek için izin istemişler. Aslan onlara çok kızmış. Üç kafadar daha sonra deveyi de yanlarına alıp tekrar çıkmışlar aslanın huzuruna.
Efendim, demiş çakal, biz sizin sağlığınızı düşünüyoruz. Bari beni yiyin.
Hayır, demiş kurt, benim etim daha leziz olabilir. Beni yiyin.
Bir avuçluk canım var ama etim size iyi gelecekse beni yiyin, demiş karga.
Üç kafadarın böyle konuşması üzerine deve de onlara uymuş. Nasıl olsa bir şey olmaz diye.
Beni yiyin, en leziz et benimkisi, demiş.
Ama durum devenin düşündüğü gibi olmamış.
Aslan devenin yenilmesine karar vermiş. Üç kafadar ve aslan deveyi afiyetle yemiş.
Dimne anladı ki şetrebe hiç saf değil.
Peki ya aslan sana saldırınca hiçbir şey yapmayacak mısın?
O zaman kendimi savunurum.
Dimne istediği cevabı almıştı. Ne de olsa bizim kralımız o. Aman ha, ilk hamleyi sen yapma. Temkinli ol. Bak sana bir öykü anlatayım.
Denize kafa tutan kuş. Hint denizi kıyısında titoz kuşları yaşıyordu. Anne kuş yavrulamak üzereydi. O sene deniz çok dalgalı olduğundan anne kuş yuvalarını denizden biraz daha uzağa taşımayı teklif etti. Yoksa yavruların başına bir şey gelebilirdi. Titoz kuşlarının başkomutanı olan baba kuş, "Hiç kimse yavrularımın kılına bile dokunamaz," dedi. Bunun üzerine anne kuş bir öykü anlattı.
Geveze kurbağa. Bir zamanlar bir gölde bir kurbağa ve iki kaz yaşıyormuş. Bunlar iyi arkadaşmış. Gel zaman git zaman göl kurumuş. Kazlar başka bir göle göç etmeye karar vermiş. Kurbağaya da bu düşüncelerini açmış, onu ikna etmişler. İki kaz uçarken ayaklarında bir sopa tutacaklar, kurbağa da ağzıyla bu sopaya tutunacak, böylece onlarla gidecektir. Kurbağanın çok geveze olduğunu bilen kazlar, ona ağzını hiç açmamasını sıkı sıkı tembihlemişler. Yolda yürüyen köylüler birbirlerine kazları ve kurbağayı gösterip gülüşünce kurbağa dayanamamış, onlara cevap vermek için ağzını açmış. Bu ağzının son açışı olmuş.
Baba kuş öyküyü dinlemiş ama gene de ikna olmamış. Yuvalarını taşımamışlar. Bir süre sonra yavruları yumurtadan çıkınca evde düğün bayram olmuş. Bir zaman sonra deniz kabarmış ve yuvayı su basmış. Anne kuş haklı çıkmış. Deniz bütün yavruları kapmış.
Bana bak demiş baba kuşa. Ya çocuklarımı bana geri getir? Ya da seni başkomutanlıktan alsın diye Süleyman peygambere yalvaracağım.
Baba kuş çok endişelenmiş. Bütün Titos ordusunu toplayıp denizin karşısına geçmiş.
Ya yavrularımı bana geri ver ya da sana gününü gösteririz demiş denize.
Denize bir şey yapabilecekleri yokmuş. Deniz de bunu biliyormuş. Fakat bu cesaretlerine hayran olmuş ve yavrularını geri vermiş.
Şetrebe Dimne'nin gerçek bir dost olduğuna inanmıştı.
Düşmanını küçümseme ama temkinli ol, dedi Dimne.
Dimne daha sonra Kelile'nin yanına gitti ve ona yaptıklarını anlattı. Kelile onun bu yaptıklarına çok sinirlenmişti. Olup biteni görmek için birlikte sarayını izlemeye başladılar. Şetrebe aslanın yanına gitti. Çok korktuğu her halinden belliydi. Aslan onun bu halinden işkillendi. Onun suçlu olduğunu sandı. Üzerine atladı ve parçaladı hayvanı.
''Yaptığını beğendin mi?'' dedi Kelile. ''Zavallı hayvanı canından ettin. Hem artık yakın adamları kralımıza nasıl güvenecek?''
Dimne duymazlıktan geliyordu. Kelile arkadaşının bu tavrından hoşlanmadı. Acaba onun eleştirilerinden alınmış mıydı? Ya kendisine de bir fenalık yaparsa?
''Benim öğütlerim senin iyiliğin için.'' ''Samimiyetime inanıyorsun değil mi?'' dedi.
''Tabii ki'' dedi Dimne. ''Ama ben haklı olduğunu düşünmüyorum.''
''Peki ama izin ver de sana bir öykü anlatayım. Yalanın söyleyene nasıl zarar verdiğini anlatan bir öykü bu.''
Yalancının mumu. Tishoş ve Hazım birlikte iş yapan iki dost tüccardı. Tishoş aslında çıkarcı, içten pazarlıklı biriydi. Bir gün iş için başka bir köye gidiyorlardı. Yolda bir küp altın buldular. Tishoş'un önerisiyle iş için başka şehre gitmekten vazgeçtiler. Bu altınlar onlara yeterdi. Köylerine döndüklerinde gene Tishoş'un önerisiyle altınları bir ağacın altına gömdüler. İhtiyaçları oldukça gidip alacaklardı. Bir gün Hazım'ın parası bitti. Gidip Tishoş'a söyledi. Beraberce altınları gömdükleri ağacın altına gittiler. Ama altın filan yoktu. Tishoş hemen Hazım'ın boğazına atladı. "Seni hırsız, seni utanmaz. Demek altınları yürüttün." İkisi birbirlerine girdiler. Sonunda çaresiz kadının huzuruna çıktılar. Olan biteni anlattılar. Kadı hangisinin yalan söylediğini anlayamadı. Biraz zaman kazanıp düşünmek için "En iyisi yarın sabah gidip bunu ağaca sormak lazım," dedi. Şahitlik yapacak ağacın gövdesi genişti ve büyük bir kovuğu vardı. Bunu bilen Tishoş hemen bir plan yaptı ve babasını güç bela ikna edip bu kovuğa yerleştirdi. Kadı "Kim çaldı?" diye sorunca "Hazım," diyecekti. Nitekim ertesi gün kadı geldi ve bu soruyu sordu. Yaşlı adam da "Hazım," diye bağırdı. Hazım oracıkta bayıldı ama kadı ağacın konuşamayacağını bilecek bir adamdı. Hemen ağacın kovuğunun önünde ateş yakılmasını buyurdu. İçerisi dumanla dolunca yaşlı adam kendini dışarı attı ve olanları bir bir anlattı. Her şey ortaya çıkınca da Tishoş cezalandırıldı. "İşte," dedi Kelile, "sen de Tishoş'a benziyorsun. Onun gibi bencilsin."
"İleri gidiyorsun ama," dedi Dimne.
"Bak bak, yaptıklarından ders alacak yere hala üste çıkıyorsun. Bu durumda seninle arkadaşlığımı gözden geçirmeliyim. Yoksa benim de başıma yaşlı bahçıvanınki gibi fena şeyler gelebilir."
"Bahçıvan da kim?" dedi Dimne.
"Dinle de gör," dedi Kelile ve anlatmaya başladı. Ayıyla dost olan bahçıvan. Bahçıvanın biri bütün ömrünü bahçesine adamış. Çalışmış, didinmiş, çok güzel bir bahçe elde etmiş sonunda. Gel gelelim, bu onu mutlu etmeye yetmiyormuş. Yalnızlık canına tak etmiş. Bir dost aramak için yollara düşmüş. Yolda bir ayıyla karşılaşmış. Ayı da yalnızlık illetinden muzdaripmiş. Arkadaş olmaya karar vermişler. İki yeni arkadaş bahçıvanın evine yerleşmiş. Bir gün üstüne başına konan sineklerden deliye dönen ayı onları öldürmek istemiş. Kaptığı gibi bir kayayı vurmuş bahçıvanın sinekler olan alnına. Adamcağız hemencecik ölmüş.
"İşte böyle. İnsan dostlarını iyi seçmeli," dedi Kelile. "Yoksa başına olmadık işler gelir."
"Ya ben hiç efendimize kötülük eder miyim?" dedi Dimne.
Kelile, "Ben enayi değilim. Tıpkı uyanık tüccar gibi beni de kandırmak kolay değildir. Dur sana onun öyküsünü de anlatayım."
Uyanık tüccar. Bir zamanlar ülkenin birinde uyanık bir tüccar yaşardı. Halkın güvenini kazanmış biriydi. Uzak ülkelerden mal getirip kendi ülkesinde satardı. Bir gün gene geziye çıkması gerekti. Fakat elinde henüz satamadığı 100 kilo kadar hurma vardı. Bunları bir arkadaşına emanet etti. Yolculuktan döndükten sonra hemen arkadaşının evine gitti. Arkadaşı bütün hurmaları satmış, parasını afiyetle yemişti. Tüccara ise, "Senin hurmaları mahzene koymuştum, orada fareler yemiş," dedi.
"Nasıl olur?" dedi tüccar.
"Ne desen haklısın. Benim bir suçum yok ama istersen malının bedelini vereyim."
"Yok yok, gerekmez," dedi tüccar. Arkadaşı tüccarı kandırdığını düşünsün, tüccar küçücük farelerin 100 kilo hurmayı yediğine ikna olmamıştı. Bir gün sonra arkadaşının küçük oğlunu kandırıp kendi evine götürdü. Sonra arkadaşının evinin oralara gitti. Adam harıl harıl oğlunu arıyordu.
"Küçük oğlum kayıp, onu gördün mü?" diye sordu tüccara.
tüccar da gördüm dedi.
Nerede?
Dedi adam. Bir çaylak kapmış götürüyordu.
Nasıl olur?
Küçücük çaylak kocaman çocuğu nasıl götürsün?
Tüccarın istediği cevap da buydu.
Küçücük fareler 100 kilo hurmayı yiyor da bir çaylak çocuğu niye götürmesin diye sordu. Bu cevap karşısında sıkışan adam suçunu itiraf etti. Zararını karşılayacağına söz verdi. Tüccar da getirip oğlunu adama geri verdi. Son gülen iyi gülermiş. Dimne sonunda hatasını kabul etti. Ama iş işten geçmişti. Hemen Aslan'ın yanına vardı. Aslan çok üzgündü ve burnundan soluyordu. Dimne'nin onu aldattığını da anlamıştı. Fakat bunu Dimne'ye belli etmedi. Çok yorgundu. Aslan'ın bu hali onu çok korkutmuştu. Dimne de pek bir şey söyleyemedi. Kemküm etti. Gerçekte bu öyküyü Hint Sultanı Depşelem'e anlatan ünlü filozof Beydaba, öykünün burasında yorularak mola verdi. Zaman yolumuzu ışıtır. Aslan, Şetrebey'i öldürmesinin etkisinden bir türlü kurtulamamıştı. Aylardır pişmanlık içindeydi. Bütün devlet işlerinden elini eteğini çekmiş, kalabalıklara karışmaz olmuştu. Yönetim işlerini de baş veziri Kaplan'a devretmişti. Kaplan onun bu haline çok üzülüyordu. En sonunda karşısına çıkıp, ''Ölenle ölünmez.'' dedi. ''Böyle giderse bu dert içinizde büyüyecek ve sizin de sonunuzu hazırlayacak. Artık toparlanmalısınız.'' ''Peki ne yapayım?'' ''Olayın aslını araştırın. Eğer Şetrebe suçluysa pişmanlığınız geçer. Değilse onu size yalan yere şikayet edeni cezalandırırsınız.'' ''Haklısın.'' dedi Aslan. Yarından tezi yok, bu işin peşine düşeceğim. Kaplan o gün akşam evine dönerken Kelile ve Dimne'nin kaldığı evin önünden geçti. Işıkları hala yanıyordu. Ne konuştuklarını dinlemeye başladı. Onlar hala Şetrebe üzerine konuşuyordu. Kaplan konuşmalardan Şetrebe'nin oyuna getirildiğini anladı ama Dimne de çok pişmandı. Olanları gidip Aslan'a anlatmasının faydası yoktu. O da gidip derdini Aslan'ın annesine anlattı. Aslan'ın annesi ertesi gün oğlunun yanına gitti. Şetrebe hakkında bir takım dolaplar döndüğünü öğrendim. Ama olayın aslını ve bunları kimden öğrendiğimi sana anlatamam, dedi. Aslan ne kadar ısrar ettiyse de annesi oralı olmadı. O Kaplan'a sır tutacağına dair söz vermişti. Anlatması için ısrar eden oğluna, sırrına sadık olmayan Seyis'in öyküsünü anlattı. Dilini tutamayan Seyis. Ava çıkan sultan bir ara Seyis'iyle baş başa kaldı.
''Sana çok gizli bir görev vereceğim.'' dedi.
''Buyurun hünkârım.'' dedi Seyis.
''Sakın kimseye söyleme. Ama kardeşimden şüpheleniyorum. Sanırım tahtında gözü var. Onu gizli gizli izle ve ne yapıp ettiğini bana bildir.''
Sultanın kendisine böyle önemli bir sorumluluk vermesinden gururlanan Seyis,
''Tabii ki efendim, içiniz rahat olsun.'' dedi.
Bizim Seyis, şehzadeyi adım adım izliyordu. Durumdan şüphelenen şehzade, ona niçin peşinden ayrılmadığını sordu. Seyis de sultanın ona verdiği görevi tüm açıklığıyla anlattı. Günler günleri izledi, sultanın vakti doldu. Her ölümlü gibi göçte gitti dünyamızdan. Şehzade tahta geçti. Seyis buna çok sevindi. Şehzadeye sultanın sırrını açıklamıştı ya, onun güvenini kazandığını sanıyordu. Şehzadenin ise başa gelir gelmez ilk işi Seyis'in kellesini vurdurmak oldu. ''Böyle güvenilmez adamlarla işim olmaz.'' dedi.
Öykünün sonunda anne Aslan, oğlunun ısrarlarına dayanamayıp Şetrebe'nin öldürülmesinin sorumlusunun Dimne olduğunu söyledi. Aslan'ın şaşkınlığı daha da arttı. Nasıl olur da en yakın, en güvenilir adamım böyle bir yalan dolana bulaşır? İnanasım gelmiyor. İyisi mi yarın yüce divanı toplayayım, kararı onlar versin, dedi.
Ertesi gün yüce divan toplandı. Dimne de olanlardan habersiz mahkemeye geldi. Anne Aslan'a sordu.
Bu mahkeme de ne?
Anne Aslan da
gerçeği hiç çarpıtmadan söyledi. "Varsın toplansın," dedi Dimne. "Nasıl olsa suçsuzluğum anlaşılacak."
"Umarım," dedi anne aslan.
"Ah, neme lazım benim saray işleri. Hırsa kapılan derviş gibi oldum ben de," dedi Dimne. Ve başladı anne aslana bu öyküyü anlatmaya.
Hırsa kapılan derviş. Bir zamanlar mala mülke önem vermeyen, kendisini dine adamış bir derviş yaşarmış. Küçücük evinde yoksul bir hayat sürermiş. Derviş yaptığı iyilikler ve yol göstericilikle herkesin güvenini ve hayranlığını kazanmış. Gel zaman git zaman ünü padişaha kadar gitmiş. Padişah da böyle dindar ve bilge insanlardan çok hoşlanırmış. Dervişin evini ziyarete gitmiş. Sonra da dervişi sık sık saraya davet etmiş. Yine bir gün derviş saraya ziyarete geldiğinde padişah onu divanına çağırmış. Derviş divanda tartışılan zor bir davaya hızlı ve adil bir çözüm bulmuş. Bunu gören padişah ondan veziri olmasını istemiş. Derviş vezir olduktan sonra saraydaki davalar daha hızlı ve adil bir biçimde görülmeye başlanmış. Günler günleri kovalamış. Derviş sarayın şatafatlı, gösterişli yaşamına kendini kaptırmış. Pahalı giysiler giyiyor, türlü ziyafetler veriyormuş. Bir gün ziyaretine gelen eski bir arkadaşı onu bu halde görünce çok şaşırmış. "Sen artık eski derviş değilsin. Bu mal, mülk ve ihtişam içinde kaybolup gitmişsin," demiş. Derviş aksini anlatmaya çalışsa da arkadaşı ikna olmamış. "Sıcak dostluğun, dindarlığın, mala mülke aldırmayışın ne güne kaldı?" demiş. O gece derviş bütün gece uyuyamamış. Sabaha karşı eski yaşamına dönme kararı almış. Ertesi gün aldığı kararı unutmuş. Üstelik eskisi gibi inceden inceye düşünmüyormuş da davaları. Çoğu kez yanlış kararlar veriyormuş. Halk bu durumdan çok rahatsızmış. Padişah da sinirli olduğu bir gün onun öldürülmesini emretmiş. Derviş de böylece ölüp gitmiş. "Ah, keşke bu saraya adımımı atmasaydım," dedi Dimne. Dimne'nin söylediklerini duyan kralın yakın adamlarından Kara Kulak, "Yanılıyorsun," dedi. "Senin için asıl şimdiden sonrası güzel olacak. Dur sana Ruşen Damir'in öyküsünü anlatayım." Ruşen Damir'in öyküsü. Bir zamanlar Ruşen Damir diye ünlü bir derviş yaşarmış. Uzak ülkelerden insanlar akın akın ziyaretine gelirmiş. Günün birinde genç bir derviş ziyaretine gelmiş. Dervişi evde bulamamış. Sağdan soldan dervişin saraya gittiğini öğrenmiş. "Demek o da diğerleri gibi sultana dal kavukluk yapıyor," diye düşünüp çok sinirlenmiş. Tam o evden çıkacağı sırada polisler etrafını sarıp onu tutuklamış. Meğer o günlerde oralara bir hırsız dadanmış. Bizim genç dervişi de o hırsız sanmışlar. Kadı onu yargılayıp kolunun kesilmesine karar vermiş. Tam bu sırada Ruşen Damir yetişmiş. "O hırsız değil, benim misafirim," demiş. Adamcağız böylece kurtulmuş. Ruşen Damir de ona şöyle demiş. "Padişahın sarayına gittiğim için bana kızmıştın. Eğer saraya gitmemiş olsaydım beni kimse dinlemezdi. Şimdi seni kurtaramazdım."
Öyküyü bitiren Kara Kulak Dimne'ye, "Sarayda bulunmayı asla küçümseme," dedi. "Beni yanlış anladınız," dedi Dimne. "Ben öyle demek istemedim. Halka hizmet etmek en büyük mutluluk. Yalnız bu göreve layık olup olmadığımı bilmiyorum." Anne aslan ortaya atılıp, "Kendini acındırmaya çalışma," dedi. "Oğlumu kandırıp Şetrebey'i öldürttün." "Ben hatasızım demiyorum. Belki yeteneksizin biriyim," dedi Dimne üzgün üzgün. Kurnaz Çakal o kadar ustaca konuşuyordu ki neredeyse herkes ona inanacaktı. Aslan bir kurul kurulup olayı araştırmasına emretti. Dimne,
En doğru karar bu ama bana nefret besleyenleri kurulunuza almamanızı rica edeceğim, dedi. Aslan bunu kabul etti ama bu süre içinde hapse konulmasını emretti. Akşam anne aslan oğlunu acımasızca eleştirdi. Bu yalancı çakalın oyununa geliyorsun, dedi. Onu hak ettiği gibi cezalandırmazsan sana annelik hakkımı helal etmem. Kral annesinin sözlerinden çok etkilenmişti. Ama Şetrebe'nin acısı henüz tazeydi. Acele edip de bir hata daha yapmak istemiyordu. Ya bunu Dimne'yi çekemeyen bazı kıskançlar uydurduysa? Kral annesine üç kıskanç adamın öyküsünü anlattı.
Üç kıskanç adam. Üç kafadar adam kendini çöle vurmuştu. Üçünün de derdi aynıydı. Başkalarının mutluluklarını çekemiyor, herkesi kıskanıyorlardı. Birlikte günlerce dolaştılar. Bir gün altın dolu bir küp buldular. Güya altınları üçe böleceklerdi. Birbirlerini kıskanmaktan bir türlü başaramadılar bunu. Küpün başında nöbet tutmaktan aç bitap düştüler. Çölden geçen bir padişah onlara rastladı. Niye bu halde olduklarını sorunca, üçü de ne kadar kıskanç olduklarını anlattılar. İlki dedi ki, ben başkalarına iyilik yapmaya dayanamıyorum. İkincisi şöyle dedi, o da bir şey mi? Ben birinin bir başkasına iyilik yapmasına bile dayanamıyorum. Üçüncüsü ise, benimki daha da kötü. Ben kendime iyilik yapılmasına bile dayanamıyorum. Padişah üçüne de çok kızdı ve onları cezalandırdı. İşte anneciğim, dedi Kral Aslan. Kıskançlık böyle fena bir duygu. Dimne'nin de kıskançlar yüzünden haksızlığa uğramasını istemiyorum. Dimne ise bu sırada zindandaydı. Arkadaşı Keli ile ziyaretine geldi. Ben sana demedim mi yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye. Hayır, dedi Dimne. Henüz senden başka kimse işin aslını bilmiyor. Sen de suçsuz olduğumu söylersen kurtulurum. Ben senin gibi yalancı mıyım? Dedi Kelile. Eğer bana sorarlarsa doğruyu anlatırım. Dimne arkadaşını ikna edemeyeceğini anlayınca onu başından savdı. Ertesi gün yine kurul toplandı. Herkes Dimne hakkında bildiklerini anlatıyordu. Herkes konuşsun, konuşsun ki gerçek aydınlansın, dedi Dimne. Ölümden korkum yok. O gün gene ustaca bir savunma yaptı ve divan üyelerinin kafasını iyice karıştırdı. Bir türlü karar verilemiyordu. Akşam tekrar hücresine döndü. Bir süre sonra yanına arkadaşı olan bir çakal geldi. Ağlıyordu. Gözleri sırılsıklamdı. Kelile öldü, dedi. Senin derdine dayanamadı. Dimne de çok üzülmüş gibi yaptı ama aleyhine tanıklık yapabilecek tek kişiden kurtulduğu için seviniyordu. Artık beni suçlu bulamazlar, dedi kendi kendine.
Ertesi gün kurul toplandı. Kaplan tanık olarak çıktı. Kelile ile Dimne'nin konuşmalarına tanık olduğunu, Şetrebe'nin suçsuz yere öldürülmesinin tek suçlusunun bu hain çakal olduğunu söyledi. Kalabalıktan bir hayvan da onu onayladı. Ben de geçen gün hücrede Kelile ile konuşurlarken duydum. Her şey Dimne'nin başının altından çıkmış. Hakim çok sinirlenmişti. Günlerdir kendilerine türlü yalanlar söyleyen Dimne'ye sert bir bakış fırlattı. Senin bir söyleyeceğin var mı? Ne denebilir ki, dedi Dimne. Kaderin konuştuğu yerde bize susmak düşer. İki yakın adamını birden kaybeden kral çok üzgündü. Uzun zaman evinden dışarı adım atmadı.
Hayatın özü sevgidir. Filozof Beydeba, Kelile ve Dimne'nin öyküsünü bitirdiğinde çok yorulmuştu. Artık iyice yaşlanmıştı ne de olsa. Ama kendisini can kulağıyla dinleyen birilerini bulduğu için de keyfine diyecek yoktu. Sultana, işte öykümüz bundan ibaret. Sultanım, peki siz bu öyküden ne sonuç çıkardınız? Diye sordu. Dostunu, düşmanını iyi seçeceksin. Hilekarlarla, içten pazarlıklılarla iş yapmayacaksın.
Çok doğru, dedi Beydeba. Sizi çok yorduk azizim ama bir noktayı daha aydınlatırsanız çok sevinirim,
dedi sultan. Hiçbir güzel iş yorulmadan başarılamaz, dedi Beydeba. Bizi kötü dostun zararları konusunda aydınlattınız. Bir de iyi dostun faydalarını anlatsanız.
İyi dost altın gibidir, dedi Beydeba ve anlatmaya başladı.
Gerçek dosta paha biçilemez. Ormanlarla kaplı Daher şehrine bahar geliyordu. Ağaçlar, nehirler cıvıl cıvıldı. Göğe bakmanın tadına doyum olmuyordu. Karlar erimiş, çiçekler renk renk açmıştı. Çaylan teki tuzak hazırlayan bir avcıyı izliyordu. Avcı yere bir sürü yem koymuş, bir ağacın ardında kuşların tuzağına düşmesini bekliyordu. Yüksekten bir güvercin sürüsü geçiyordu. Hepsi de çok acıkmıştı. Yere saçılmış yemleri gördüler. Hepsi birden yemlere hücum ediyordu ki liderleri Şirin, "Durun," dedi. "Bu bir tuzak olabilir." Onu dinlemediler. Hepsi birden tuzağa yakalandı. Liderleri Şirin de aralarındaydı. Bağırışıyor, çırpınıyorlardı. Şirin dedi ki, "Bu tuzak çok güçlü değil. Üçe kadar sayacağım. Hep birlikte kanat çırpıp kurtulmaya çalışacağız." Öyle de yaptılar ve kurtuldular. Ama ayakları iplerle birbirlerine bağlı kalmıştı. Çaylak merakla onları izliyordu. Gizli gizli peşlerinden gitti. Ayakları bağlı olduğu için uzun süre uçamazlardı. Şirin, "Ha gayret," dedi. "Fare bir arkadaşım var. Adı Zeyrek. Yuvası az ötede. Yanına gidersek ayağımızdaki ipi kemirir." Biraz sonra Zeyrek'in kapısındaydılar. Zeyrek Şirin'i gördüğüne çok sevindi. Şirin ondan yardım istedi. O da "İyi dost dar günde belli olur," diyerek ayaklarındaki ipleri seve seve kemirdi. Güvercinler teşekkür edip ayrıldılar. Bu sırada çaylak olan biteni ilgiyle izliyordu. "Benim niye hiç dostum yok?" diye içi içini yiyordu. Zeyrek'in kapısını çaldı. "Kim o?" dedi Zeyrek. "Benim, çaylak. Seninle dost olmak istiyorum." "Nasıl olur? Bir çaylak bir fareyle dost olamaz." "Ama güvercinlerle oluyorsun. Aç kapıyı. Kötü bir niyetim yok. Hiç dostum yok benim. Lütfen dostum ol." Farenin içi acımıştı ama gene de tedirgindi. "Seninle dost olursam başıma fena şeyler gelebilir," dedi Zeyrek. "Bak, sana Şahin'le dost olan Kekliğin öyküsünü anlatayım." Kekliğin öyküsü. Bir zamanlar Şahin'in biri türlü diller dökerek bir kekliği kendisiyle dost olmaya ikna etmiş. Onun sesini dinlemeyi seviyormuş. Aynı yuvada yaşamaya başlamışlar. Şahin onun sesiyle uyuyor, onun sesiyle uyanıyormuş. Hallerinden memnunlarmış. Günler böylece sürüp giderken dışarıda yağmur yağmaya başlamış. Yıldırım düşüyor, şimşek çakıyormuş. Günlerce süren bu yağmur ve fırtına yüzünden Şahin ava çıkamamış. Karnı zil çalıyormuş. Kekliğe önce çıkışmış. "Ötüp durma o çirkin sesinle." Zavallı keklik susmuş. Gece ise yuvanın kapısında duran kekliğe, "Çekil oradan, içeri güneş ışığı girmiyor," demiş. "Gece gece güneş ışığı mı olur?" deyince, "Sen bana yalancı mı diyorsun?" deyip atlamış üstüne. Afiyetle de yemiş. "İşte böyle," dedi Zeyrek. "Ben de o kekliğin durumuna düşmek istemem." "Ama ben niyetimde samimiyim. Güvercinlerle olan dostluğunuza çok özendim. Ben seninle dost olup hayatımı niye tehlikeye atayım? Bak dinle, sana bir de deveci ile yılan öyküsünü anlatayım." Deveci ile yılan. Çölde günlerdir yolculuk eden deveci, yorulduğunu anlayınca dinlenmeye karar vermiş. Bu deveci o kadar merhametli bir adammış ki zorunlu olmadıkça devesinin sırtına binmezmiş, ona acırmış. Konakladığı yerden ileride bir ateş yandığını görmüş. Ateşe yaklaşınca bir de ne görsün? Ateşin ortasında bir yılan çırpınıp duruyormuş. Merhametli adam dayanamamış. Hemen bir sopanın ucuna torba bağlayıp yılanın önüne atmış. Yılan torbaya girince de onu çekip kurtarmış. Yılan kurtulunca tutturmuş "seni sokup öldüreceğim" diye. "Ama," demiş deveci, "hayatını bana borçlusun.
Ne insana yakışır böyle bir şey, ne hayvana.
Yoo, eğer hayvan olsaydın durum değişirdi. Sen insansın. Seni sokup öldürmek hakkım.
Olurdu olmazdı, en sonunda başkalarına danışmaya karar vermişler. Az gitmişler, uz gitmişler. Bir tepeyi aşıp bir çayıra varmışlar. Otlayan bir inek görmüşler ve ona danışmışlar.
Yılan haklı, demiş inek.
Ama ben onun hayatını kurtardım, demiş deveci.
Olsun, sen insansın. Bak, ben sahiplerime senelerce köle gibi hizmet ettim. Onlarsa yaşlandığım için beni buraya attılar. Yarın da götürüp kesecekler.
Deveci ikna olmamış. Birine daha danışalım, demiş. Yine uzun uzun yürümüşler. En sonunda tepedeki bir ağaca danışmışlar.
Yılan haklı, demiş. Sen insansın. Kışın ben rüzgarda tir tir titrerken, üzerime karlar dolarken dönüp bakmazsınız. Yazın gelip gölgemde güneşten korunursunuz. Kalkıp giderken de bundan iyi sopa olur diye bir parçamı koparırsınız.
Adam bakmış olacak gibi değil. Yılanın kendisini sokmasını çaresiz kabul etmiş. Tam o sırada bir tilki geçiyormuş. Ne olduğunu sormuş.
Ona da anlatmışlar. Aa, dünyada inanmam, demiş. Yılan o torbaya nasıl girsin?
İstersen göstereyim, demiş yılan ve torbaya girmiş. Bu anı bekleyen tilki de torbanın ağzını bağlayıp deveciye vermiş.
Şimdi tam sırası, demiş. Hakkından gel.
Deveci torbayı almış, kayalara vura vura yılanı öldürmüş. Anlattıkların tehlikeli bir dostluğun ne sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Çok güzel öyküler. Ama ben seninle gerçekten de dost olmak istiyorum, dedi çaylak. Sonunda fare de çaylağa inandı. Hem niyeti kötü olsa bunca zaman anlattığı öyküleri dinler miydi? Çekine çekine dışarı çıktı. Selamlaştılar ve dost oldular. Çaylak ona kendisiyle gelmesini önerdi. Zeyrek ilk başta bu öneriyi kabul etmedi ama kendisinin evi güvenli değildi. Başka çare olmadığından onunla gitmeyi kabul etti. Çaylak fareyi kuyruğundan tuttu ve uçmaya başladı. Yükseldikçe yükseldiler. Sonunda çaylağın arzuladığı yere geldiler. Orada bir de kurbağa vardı. Çaylağın eski dostuydu. Çaylak fareyle onu tanıştırdı. Üçü çok iyi arkadaş oldular. Bir gün arkadaşlarının ısrarıyla Zeyrek hayat hikayesini anlatmaya başladı.
Zeyrek'in başından geçenler. Bir zamanlar bir dervişin evine dadanmış Zeyrek. Adam az bir yemek yiyor, sürekli ibadet ediyormuş. Zeyrek ise o ibadete başlar başlamaz kalan yemekleri aşırıyormuş. Fırsat buldukça devecinin altınlarını da almayı ihmal etmiyormuş. İlk başlarda hiç dostu yokken yiyeceği altını arttıkça çevresine pek çok fare toplanmış. Derviş de evine dadanan fareleri fark etmekte gecikmemiş. Üstelik işin başının Zeyrek olduğunu da biliyormuş. Sürekli onun peşindeymiş. Tuzak kuruyor, yuvasının kapısında tokmakla bekliyor ama onu bir türlü yakalayamıyordu. Bir gün ona ziyarete gelen bir dervişin tavsiyesiyle yuvasını yıktılar. Altınlarının hepsini aldılar. Bundan sonra etrafındaki fareler bir bir kayboldu. Zeyrek yapayalnız kalmış, sokaklara düşmüştü. Önceden arkadaş geçinenler onu görünce yollarını değiştiriyordu. Demek bütün ilgileri malım mülküm içindi. Eski günlerime tekrar kavuşmalıyım diyordu içinden. Dervişin evine geri gitti. Altınlarını dervişten almaya çalıştı. Kafasına sopayı yiyince deliğine güç bela yetişti ve orada bayıldı. Ayıldığında canını kurtardığına seviniyordu. Malın mülkün boş olduğunu anlamıştı. Mühim olan gerçek dostluk ve yaşama sevinciydi. Altın hayvanların ne işine yarardı ki? Gene sokaklara düştü. İşte Şirin'le de bu arada tanıştı. Şirin'den gerçek dostluğun, çıkarsız sevginin nasıl olduğunu öğrendi. Sonra bir gün çaylak çıka geldi ve onu buraya getirdi.
Vah vah!
dedi kurbağa. Ne zor günler geçirmişsin. Kendini mal mülk hırsına da kaptırmışsın. Ne mutlu ki kurtulmuşsun. Başına olmadık işler gelebilirdi.
Evet, dedi çaylak. Ne mutlu ki kurtulmuş ve şimdi aramızda. Üç kişiyiz, artık daha güçlüyüz.
Gerçekten de üç arkadaş çok mutluydular. Günlerini hep birlikte geçiriyor, gülüşüp oynaşıyorlardı. Birbirlerinin dertlerine de ortak oluyorlardı. Bir gün kurbağanın arkadaşı yavru bir ceylan çıka geldi. Çaylak ona da kendileriyle birlikte kalmalarını teklif etti. Ceylan da sevine sevine kabul etti. Dört kişiydiler artık. Bir gün ceylan dolaşmaya çıktı ve geri dönmedi. Onu çok merak ettiler. Çaylak hemen uçup onu aramaya başladı. Bir süre sonra da telaşla geri döndü.
Ceylan tuzağa düşmüş, dedi. Ayağı bağlı, hareket edemiyor.
Üç arkadaş onu kurtarmak için yola koyuldu. Ceylan'ın yanına vardılar. Fare kemirerek ipi kopardı. Tam o sırada olanları gören avcı üzerine koştu ve kurbağayı yakalayıp bir torbaya koydu.
Onu kurtarmalıyız, kurtarmalıyız onu, diyordu diğerleri. Peki ama nasıl?
Farenin aklına bir fikir geldi. Ceylan sanki ayağı yaralıymış gibi avcının karşısına çıkacaktı. Onu gören avcı torbayı bir kenara bırakıp ardından koşacaktı. Fare de bu sırada torbayı çözecekti. Her şey planladıkları gibi gitti. Avcı ceylanın peşinden gitti. Fare de torbayı çözüp kurbağayı kurtardı. Sonra dördü buluşup evlerine döndüler. Beraberce mutlu bir hayat sürdüler.
Şimdi anladınız mı? Dedi Beydeba. İyi dostların insana neler kazandırabileceğini.
Anlattıklarınız çok aydınlatıcı. Her öykünüz bir hazine gibi. Dilinize sağlık, dedi Depşelemşah.
Sultan ve Bilge bir süre dinlendikten sonra Beydeba, Kargalar ve Baykuşlar öyküsünü anlatmaya başladı.
Kargalar ve Baykuşlar.
Kargaların yuva yaptığı ağaç bir dağın eteğindeydi. Dağın tepesinde ise baykuşların tünediği ağaçlar vardı. Kargaların sultanı Peyruz, baykuşlarınki ise Şibaheng'ti. Kargalar huzur içinde yaşayıp gidiyorlardı. Yine de baykuşların kendilerine bir kötülük yapacağından korkuyorlardı. Bekledikleri gibi de oldu. Bir gece baykuşlar yuva yaptıkları ağaca baskın düzenledi. Pek çok kargayı öldürdü. Sağ kalanlar toplanıp ne yapacaklarını tartıştı. Sultan Peyruz sırayla vezirlerinin görüşünü alıyordu. Birinci vezir göçüp gitmeyi, ikinci vezir baykuşların arasına casus sokup planlarını öğrenmeyi, üçüncü vezir elçiler gönderip baykuşlarla barışmayı, dördüncü vezir ise bir süre bekleyip baykuşların gerçek niyetini öğrenmeyi önerdi. Sıra geldi beşinci vezire. Beşinci vezir sultana baş başa görüşmek istediğini söyledi. Önemli kararlar gizlilik içinde alınmalı. Yoksa sonu hayırlı olmaz. Hatta size bu konuda bir öykü anlatmak istiyorum, dedi.
Şahın sırrı. Keşmir Şahı'nın en gözde cariyesi, Şah'ın genç hizmetkarlarından birine gönül vermiş. Şah çok beğendiği bu cariyeyi her eğlencede görevlendiriyormuş. Bir gün yine bir eğlence sırasında o genç hizmetkarla bakışıp gülüşmüşler. Bunu Şah da görmüş. Canı çok sıkılmış ama ses çıkarmamış. Eğlenceden sonra vezirini çağırıp ikisinin de zehirlenerek öldürülmesini emretmiş. Vezir sonra kızının odasına gitmiş. Meğer kızı da o gün o cariyeyle kavga etmiş ve bir köşede ağlıyormuş. Vezir, "Üzülme kızım, o cariye belasını bulacak," demiş ve padişahın ona verdiği görevi kızına anlatmış. Kızı pek bir sevinmiş. Cariye ise yaptığı kavgadan pişman olmuş. Vezirin kızına barışmak için elçi göndermiş. Kız, "Ben onunla barışmam. Zaten o aşağılık kadının sonu yakın," demiş. Elçi kızın ağzını aramayı sürdürmüş. O da elçiye Şah'ın emrini en ince ayrıntısına kadar anlatmış. Elçi de öğrendiklerini cariyeye anlatmış. Cariye evvela çok telaşlanmış. Ama sonra sevgilisiyle bir plan yapmışlar.
Sevgilisi saraydaki bütün şah karşıtlarını kışkırtmış. Sonunda ayaklanma baş göstermiş. Şah da hem tahtından hem canından olmuş. Bu hikayeden etkilenen Sultan Peyruz, 5. vezirle baş başa görüşmeyi kabul etti. Bir odaya çekildiler. "Efendim, bizim baykuşlarla düşmanlığımız yeni bir hikaye değil," dedi 5. vezir. "Nasıl yani?" diye sordu Peyruz. "Şöyle, bir zamanlar kuşların yeni kralı seçilirken en büyük aday baykuşmuş. Son olarak bir de karganın fikrini alalım demişler. Atalarımızdan birine danışmışlar. Hem çirkin hem de pek zeki olmayan bu hayvan kralımız olamaz," demiş. "Aslında tipine pek bir diyeceğim yok ama uyanık da değil. Gündüzleri de görmüyor. Ama kurnaz tavşan Behruz gibi olsaydı lafım olmazdı," demiş. Durun size onun öyküsünü anlatayım. Uyanık Tavşan. Bir zamanlar filler ülkesinde çok büyük bir kuraklık olmuş. Susuzluktan neredeyse telef olacaklarmış ki değişik yerlere dağılıp su aramaya başlamışlar. Fillerden biri bir göl bulmuş, gelip haber vermiş. Bütün filler oraya göç etmiş. O gölün kıyısında sevimli tavşanlar yaşamaktaymış. Koştura koştura suya giden filler onlardan birkaçını ezmiş. Gölün eski sakinleri arasında huzur bırakmamışlar. Hem çok gürültü yapmışlar hem hortumlarıyla suyu kirletmişler. Tavşanlar onlardan kurtulmanın yolunu arıyormuş. Bu sırada aralarından Behruz adlı uyanık bir tavşan, "Siz bana bırakın, ben hallederim," demiş. Behruz akşam çalıların arasına girip garip sesler çıkarmaya başlamış. Fillerin lideri hemen o yöne gitmiş. "Sen kimsin?" diye sormuş.
"Geceler hakimi, dolunayın elçisiyim. Dolunayın gölüne dadandınız. Onun her akşam yüzdüğü suları kirlettiniz. Buradan hemen toz olun, hemen!" diye bağırmış Behruz.
Fillerin reisi bu garip konuşan yaratıktan çok ürkmüş. Hemen arkadaşlarını toplayıp durumu anlatmış. Ertesi günde çekip gitmişler. Tavşanlar da eski huzurlarına kavuşmuş. Karga bu öyküde Behruz'un başarısını anlattı. Kendilerine de onun gibi yetenekli bir lider gerektiğini söyleyerek kuşların baykuşu sultan seçmesini engelledi. "İşte böyle hükümdarım," dedi 5. vezir. "Kargalarla baykuşların düşmanlığı bu kadar eskiye dayanıyor."
"Anlattıkların çok ilginç. Peki önerin nedir?"
"Politik bir oyun yapmalıyız. Bundan güçlü silah yoktur."
"En mantıklısı bu galiba," dedi sultan.
"Elbette hünkârım. Bakın size bu düşüncemi destekleyen bir öykü anlatayım."
Üç Kurnaz Adam. Bir derviş pazardan bir koç satın almıştı. Evine götürüp kesip afiyetle yiyecekti. Üç arkadaş bunu gördü. Karınları zil çalıyordu. Bir punduna getirip koçu kapmalıydılar. Ancak bunu zorla yapamazlardı. Bir plan kurdular. İlki dervişin önüne çıktı.
"Vay be, ne güzel köpek," dedi.
"Evladım," dedi derviş. "O bir koç."
Az sonra ikinci arkadaş dervişin yolunu kesti.
"Üf be," dedi.
"Sen mi aldın bu tazıyı? Benim de hep gözüm vardı."
"Allah Allah," diye düşündü derviş. "Bu da bizim koçu tazıya benzetti." İçine bir kuşku düştü.
Bu kez de kafadarların üçüncüsü önüne çıktı.
"Aa, bu sultanın ahırından kaçan köpek be," dedi. Derviş iyice öfkelenmişti. Satıcının onu kandırdığını düşündü. Koçu oracıkta bırakıp satıcıyı azarlamaya gitti. Üç arkadaş da koçu kapıp bir güzel yedi.
Sultan Peyruz öyküyü dinleyince vezirinin kurnazlıkla bu işin üstesinden gelebileceğine inanmıştı.
"Peki, senin dediğin gibi olsun. Ne yapmak gerekiyor?"
"Saygıdeğer sultanım, dışarı çıkarken beni sille tokat dövmeye başlayın. Diğer kargalara da emir buyurun. Tüylerimi yolup beni dışarı atsınlar. Dönebilirsem biz kazanırız.
yoksa hakkınızı helal edin. Sultan denileni yaptı. Veziri iyice patakladı. Sonra tüylerini yoldurup dışarı attılar. Akşam olduğunda ikinci bir baskınla bütün kargaları öldürmeyi hedefleyen baykuşlar yuvalarda kimseyi bulamadı. Yalnızca yuvanın az ötesinde harap bitap yatan beşinci veziri gördüler. Kargalar sultanı Şibaheng, "Nedir bu halin?" diye sordu. "Efendim," dedi beşinci vezir, "hepsi kafasını bozmuş. İntikam almak için size saldıracaklarmış. Ben gücümüz yetmez, gidelim Şibaheng'den af dileyelim deyince beni dövüp dışarı attılar." Baykuşlar veziri de alıp kendi ağaçlarına döndü. Ona ne yapacaklarını kararlaştıracaklardı. Padişah vezirlerinin görüşünü aldı. İlki, "Bu çok kurnaz bir kargadır," dedi. "Bunu hemen öldürelim. Beş karga öldürmüş gibi oluruz." "İnsaf edin," dedi beşinci vezir. "Ben sizin için bu haldeyim."
Şibaheng de ona acımıştı. İkinci vezirinin görüşüne başvurdu. O da, "Düşmanımız bile olsa bu kadar zeki birinden faydalanmalıyız. Onu ödüllendirmeliyiz," dedi ve görüşünü destekleyen bir öykü anlattı. Faydalı hırsız. Zengin ama çok çirkin bir tüccar çok güzel bir kadına aşık oldu. Kadının onu eşliğe kabul etmesine imkan yoktu. Tüccar da bir plan yaptı. Yakışıklı arkadaşını öne sürdü. Kadın hep onunla evleneceğini sandı. Evlendikleri gece ilk kez gördü çirkin tüccarı. Çığlığı bastı. "Ben seninle evlenmiş olamam," diye bağırdı. Adam günlerce bekledi. Belki kadın kendini sever ümidindeydi. Bir gün eve hırsız girdi. Kadın korkudan koşup tüccara sarıldı. Ona ilk sarılışıydı. Sonradan da onu sevdi. Tüccar hırsıza çok müteşekkir kaldı. Şibaheng bu öyküyü dinledikten sonra üçüncü vezirinin görüşüne başvurdu. "Onu ödüllendirelim. Desteğini sağlayalım ve kargaların arasına casus olarak sokalım," demiş üçüncü vezir ve bir öykü anlatmış. Ava giden avlanır. Hırsızın biri, kendi halinde yaşayan iyi yürekli bir dervişin öküzüne göz koymuş. Bir akşam onu çalmak için yola düşmüş. Yolda şeytanla karşılaşmış. Tesadüf bu ya, şeytan da dervişi öldürmeye gidiyormuş. Yola beraber devam etmişler. Dervişin tekkesine varınca hırsız düşünmüş ki eğer şeytan dervişi öldürürse müritleri uyanır. Kendisi de öküzü çalamaz. "İlk önce ben öküzü çalayım, sonra sen dervişi öldür," demiş şeytana. Şeytan buna yanaşmamış. "Sen öküzü çalarken gürültü yaparsın. Herkes uyanır. Ben de dervişi öldüremem." Tartışmaya başlamışlar. Gürültülerine bütün müritler uyanmış. Niyetlerini anlayınca da ikisine de yakalayıp bir güzel dövmüşler. "Sözün kısası," dedi üçüncü vezir, "onu casus olarak kullanmalıyız." "Ne kadar da safsınız," dedi birinci vezir. "İnsan kendi halkı için ölümü bile göze alabilir. Bu karga da aramıza sokulmuş bir haindir. Bizi oyuna getirmek istiyor. Tıpkı Maymunlar Sultanı'nın veziri gibi," dedi ve bir öykü anlatmaya başladı. Maymunlar Sultanı'nın veziri. Bir zamanlar her yanından renk renk, çeşit çeşit meyveler fışkıran bir adada maymunlar yaşardı. Hayatlarından çok memnundular. Bir gün oturmuş adalarındaki yemişlerin bolluğundan, suların lezizliğinden konuşurken ayının biri onları duydu. Ayılar dağda çok zor koşullarda yaşıyordu. Ayı dağına dönüp Ayılar Sultanı'na maymunların konuştuklarını anlattı. Sultanının ağzının suyu akmıştı. Hemen ordusunu toplayıp maymunlara saldırdı. Pek çoğunu öldürdü. Şans eseri o gün Maymunlar Sultanı ve vezirleri dolaşmaya çıkmıştı. Döndüklerinde köylerinde taş taş üstünde kalmadığını gördüler. Sağ kalanlardan olanları öğrendiler. Vezirlerden biri, "Biz ayıları savaşarak yenemeyiz. Bu görevi bana verin. Onları hileyle alt edeyim. Kaybedecek bir şeyim yok. Karım, çocuklarım, bütün yakınlarım öldü." Sultan vezirini istemeye istemeye
ayıların üstüne gönderdi. Göndermeden önce plan gereği veziri iyice pataklayıp dövdüler. Yara bere içinde bıraktılar. Maymun ayılar sultanının karşısına çıkıp şöyle dedi. Arkadaşlarıma ayılar sultanına bağlılığımızı bildirelim dedim. Hain deyip dayaktan öldürdüler beni. Şimdi size sığınıyorum. Sizi onların olduğu yere götüreceğim.
Ayıların sultanı ona inandı. Beraber yola düştüler. Maymun onları bir çöle götürdü. Günlerce yürüdüler. Aç, yorgun düştüler. Kandırıldıklarını anladılar ama çok geçti. Bir kum fırtınası üzerlerine geliyordu. Zalimler, dedi vezir. Ben de öleceğim ama benimle birlikte siz de öleceksiniz. Halkımın intikamını aldım.
Baykuşların şahı, vezirinin anlattığı öyküye rağmen karga veziri öldürmeye yanaşmadı. Onun bilgisinden, görgüsünden yararlanmak istiyordu. Günler günleri kovaladı. Karganın tüyleri yeniden uzadı. Sağlığına kavuştu. Baykuşların sultanının da en has adamı oldu. Ona bilgilendirici öyküler anlatıp duruyordu. Bir gün, efendim, dedi. Yüce baykuş soyuna hiç bu yaşlı ağacın kovuğunda yaşamak yakışıyor mu?
Nasıl yani? Sen daha uygun bir yer mi biliyorsun? Diye sordu Şibaheng.
Elbette haşmetlim, dedi karga.
O gün sultanla karga yerleşmek için yeni bir yer bakmaya gitti. Karga Şibaheng'i bir mağaraya götürdü. Mağara çok geniş ve ferahtı. Oraya yerleşme fikri Şibaheng'in kafasına yattı. Halkına toplanmalarını emretti. Karga da bu telaşta gidip kargaların sultanı Peyruz'u buldu. Çalı çırpı toplayıp gece olmadan mağaranın kapısına yığmalarını istedi. Öğleden sonra mağaranın kapısına çalı çırpı yığıp ateşe verdiler. Baykuşlar kaçışırken birbirlerini ezdiler. Kimisi de mağaranın duvarlarına çarparak öldü. Böylece kargalar intikamlarını almıştı. Peyruz, vezirini başardığı büyük iş nedeniyle tebrik etti. Ama sormadan edemeyeceğim dedi. Bunca ay o uğursuz hayvanların arasında nasıl kaldın?
Efendimiz, dedi karga.
Soylu görevler için her şeyi göze almak ve sabırlı olmak gerekir. Kimi zaman kaba kuvvet işe yaramıyor, akıllı davranmak gerekiyor. Dilerseniz size bununla ilgili bir öykü anlatayım.
Tabii ki, dedi Peyruz.
Vezir anlatmaya başladı. Serçe ile Yılan. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir evin çatısında çok mutlu iki serçe ile yavruları yaşarmış. Serçelerin işi gücü yavrularına yemek arayıp bulmakmış. Yavrularının karnını doyurdular mı, onlardan mutlusu yokmuş. Bir gün yine yavrularına yemek aramaya çıktıkları sırada yuvalarını korkunç bir yılan basmış. Yavruların hepsini yemiş. Sonra pişkin pişkin yuvalarına kurulmuş. Serçeler yuvalarına dönerken onları diğer serçeler karşılamış. İki gözleri, iki çeşme olanları anlatmışlar. Ana baba serçeler bir anda üzüntüden çökmüş. Yılan şu an yuvanızda, sakın gitmeyin demiş komşuları. Anne serçe bunu onun yanına bırakmamaya kararlıymış. O sırada evin sahibinin elinde mumla dışarı çıktığını görmüş. Anne adamın elindeki mumu kapmış ve götürüp yılanın uyuduğu yuvaya atmış. Evinin tutuştuğunu gören ev sahibi evim yanıyor diye telaşlanıp çatıya çıkmış. O sırada derisi yanmış halde kaçmaya çalışan yılanla karşılaşmış. Elindeki kazmayla yılanı parçalayıp öldürmüş. Böylece bu öykü de bitiyordu. Vezir aklın üstünlüğünü çok iyi anlatmıştı. Gerçekte bütün bu öyküleri ünlü Hint sultanı Depşelemşah'a yaşlı filozof Beydeba anlatmaktaydı. Depşelemşah yöneticiliğin sırlarını yavaş yavaş daha iyi kavruyordu. Maymunlar Kralı ve Zavallı Kurbağa. Maymunların padişahı Mahirşah yaşlanınca görevini genç oğluna bırakıp güzel köşküne dinlenmeye çekilmiş. bahçe işleriyle uğraşıyor, yatıyor, yiyip içiyormuş. Bir gün bahçesindeki kurbağa ile tanışmış. Kurbağa ona dost olmayı önermiş. Zaten çok yalnızım diye düşünmüş Mahir Şah ve bu öneriyi kabul etmiş. Hayatları neşe içinde geçiyormuş. Maymunlar padişahı kurbağaya öyküler anlatıyormuş. Akıllı düşman, aptal dost. Dünyada zeki dost bulmak güç şeydir. Ama ahmak istemediğin kadar çoktur. Akıllı dost insanın yaşamını zenginleştirir, ahmak dostsa türlü belalara neden olur. Keşmir ülkesinin şanlı şöhretli sultanının maymun bir koruması varmış. Maymun ahmağın tekiymiş. Bütün gün elinde hançeriyle padişahın yamacında dururmuş. Bir gün hırsızın biri sultanı soymaya karar vermiş. Sarayın duvarlarını aşarak sultanın odasına varmış. Bir de ne görsün? Uyumakta olan sultanın göğsüne sinekler konmuş. Maymunsa hançerini çekmiş, sinekleri vuracak. Yani padişahın göğsüne saplayacak. "Ne yapıyorsun salak?" diye bağırmış. Bunun üzerine padişah uyanmış ve ölmekten kurtulmuş. Hırsızı yakalamışlar. Hırsız, "Vallahi sultanım ben sizi soymaya geldim ama bu ahmağın sizi öldüreceğini görünce dayanamadım, bağırdım." demiş. Bunun üzerine sultan hırsızı affetmiş ve onu ödüllendirmiş. Kurbağa sultandan dinlediği bu öyküyü çok sevdi. Yani dedi, akıllı düşman aptal dosttan iyidir. Tam da öyle dedi Mahir Şah. Gerçek dost bilgisi ve zekasıyla insanı ilerletir. Umarım dedi kurbağa, beni gerçek dost olarak kabul ediyorsun. Şüphen olmasın dedi Mahir Şah. Kurbağa bu dostluğa her şeyden çok önem veriyordu. Hatta bu dostluk için çocuklarını ve karısını da gözden çıkarmıştı. Yanlarına uğradığı yoktu. Karısı da çocukları da perişan durumdaydı. Karısı kurbağayı evine döndürmek için sonunda bir büyücüyle görüştü. Büyücü tek çarenin maymunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Ama öncelikle kurbağayı buraya getirtmeliyiz dedi. Bir yalan uydurdular. Kurbağaya karın ölüm döşeğinde, gel ölmeden onu son kez gör dediler. Kurbağa çaresiz evinin yolunu tuttu. Karısını, çocuklarını görünce onları çok özlediğini anladı. Karımın kurtulması için hiç yol yok mu? Diye sordu. Tek yol var dedi büyücü. Ona bir maymunun kalbini yedirmeliyiz. Kurbağa dona kalmıştı. Tanıdığı tek maymun Mahir Şah'tı. Üzüntüden çıldıracaktı. Karısı mı, arkadaşı mı? Sonunda istemeye istemeye arkadaşını öldürmeye karar verdi. Onu kendi evine götürecek, orada tuzak kurup öldürtecekti. Maymunu kendisiyle eve gelmeye ikna etti. Nehirden yüzerek gidiyorlardı. Yolun yarısında kurbağa yaptığından pişman oldu. Maymuna gerçeği anlattı. "Aa," dedi maymun, "düşündüğün şeye bak. Biz kalbimizi istediğimiz zaman çıkarabiliriz. Ama ben ağırlık yapmasın diye kalbimi evde bıraktım. Dönüp alalım." Kurbağa bu işe çok sevinmişti. Hem karısı kurtulacak hem arkadaşı ölmeyecekti. Kıyıya vardıklarında maymun, "Hadi şimdi toz ol," dedi. "Gözüm görmesin seni." "Ama hani kalbini alacaktın?" "Sen buna inandın mı? Canlılar hiç kalpsiz yaşayabilir mi? Hadi çabuk git, çabuk." Kurbağa üzgün üzgün evine döndü. Arkadaşını kaybetmişti. "Ya işte böyle. Elde ettiğimiz güzel şeyleri kaybetmemek için çok dikkatli olmalıyız," dedi Beydeba. "Evet üstadım. Üstelik tıpkı kurbağa örneğinde olduğu gibi o güzellikleri bir kaybettik mi bir daha elde edemeyiz de," dedi Depşelemşah. Beydeba da ona hak verdi. Anlatmak istediği de zaten buydu. Acele işe şeytan karışır. Bütün vaktini ibadetle geçiren bir derviş, günün birinde evlenip çoluk çocuk sahibi olmaya karar verdi. Kendisine nasıl bir eş seçeceğini bilmiyordu.
Sonunda dostlarının da yardımıyla kendine uygun bir eş buldu. Mutlu mesut yaşayıp gidiyorlardı. Gel zaman git zaman karısı hamile kaldı. Bir çocukları olacaktı. Derviş çok sevinçliydi. Nur topu gibi bir oğlum olacak diye geziniyordu. Karısı, nedir bu telaşın? Ya kız olursa dereyi görmeden paçaları sıvama diyorsa da dinletemiyordu. Haklısın ama elimde değil diyordu derviş. Sonunda gerçekten de bir oğulları oldu. Derviş oğlunun üstüne titriyor, bir an olsun başından ayrılmıyordu. Karısının öğütleri de işe yaramıyordu. Bütün ilgisini ve sevgisini oğluna ayırıyordu. Bir gün karısının annesine gitmesi gerekti. Oğlanı da götüreyim dedi. Olmaz dedi derviş. Ona ben bakarım. Karısı çaresiz oğlunu bırakıp gitti. Bir süre sonra padişahın adamları geldi. Hünkârımız seni görmek istiyor. Bir konuda görüşlerine başvuracakmış dediler. Vah dedi adam içinden. Gitmek zorundaydı. Fakat çocuğu ne yapacaktı? Sonunda çocuğu beşiğine bağlayıp gitmeye karar verdi. Bahçede bir de avcı kedileri vardı. Onu da çocuğun başına koyacaktı. Akrepten, böcekten korur oğlumu diye düşündü. Derviş döndüğünde kapıda kediyi gördü. Pençeleri kan içindeydi. Oğluna bir şey yaptığını düşündü. Vay domuz diye bağırıp baltayla vura vura öldürdü hayvanı. Hayvanın çırpınması kâr etmedi. Derviş sonra odaya gitti. Oğlu mışıl mışıl uyuyordu. Hemen yanı başında bir yılan kanlar içinde yerde yatıyordu. Meğer kedi yılanı öldürmüş ve çocuğu kurtarmıştı. Derviş yaptığına çok pişman oldu. Yemeden içmeden kesildi. Ağzından tek bir söz almak bile çok güçtü. Oğluyla bile ilgilenmez olmuştu. Karısı onun bu durumuna çok üzülüyordu. Acelecilik nedeniyle böylesi fena işler yapan ilk sen değilsin, dedi. Ve ona aceleci hükümdarın öyküsünü anlattı. Aceleci hükümdar. Vaktin birinde büyük mü büyük, güzel mi güzel bir ülkenin ava meraklı bir hükümdarı vardı. Sarayda ava meraklı kim varsa toplar, ava çıkardı. Bir de şahini vardı. O da hiçbir avı kaçırmazdı. Bir gün yine avlanırken hiç suları kalmayınca hükümdar çok susamış. Su bulmak için bir dağın kenarına gittiler. Bu kaynaktan damla damla su akıyordu. Hükümdar uzun bir sürede tasına su doldurdu. Tam suyu içecekken şahin aceleyle gelip tası devirdi. Hükümdar çok sinirlendi ama bunca senedir hizmetindeydi. Bu seferlik onu affetti. Epey uğraşıp tası ikinci kez doldurdu. Şahin yine aceleyle gelip tası devirdi. Hükümdar bu sefer de bağışladı onu. Üçüncü kez de aynı şeyi yapınca hükümdar "Bu hayvan beni susuzluktan öldürecek" deyip öldürdü şahini. Biraz sonra seyislerinden biri geldi ve yanında su vardı. Hükümdar kana kana içti. Bu sırada şahinin ölüsü gözüne çarptı. Hayvana çok acıdı ve kahyasına olanları anlattı. "Bir de dağın tepesine bakalım," dedi kahya. "Belki hayvan bir şey görmüştür." Tepeye tırmandılar. Bir de ne görsünler? Suyun kaynağında bir ejderha ölüsü var. "İyi ki içmemişsiniz," dedi kahya. "Yoksa zehirlenip ölürdünüz." Hükümdar yıkılmıştı. "O bizim canımızı kurtardı, biz onun canını aldık," dedi. "Acelecilik insanın başına türlü dertler açıyor," dedi dervişin karısı. "Artık ince eleyip sık dokumadan bir şey yapma." "Ama aceleciliğin faydalı olduğu zamanlar da olabilir, değil mi?" diye sordu Depşelemşah Beydeba'ya. "Elbette," dedi Beydeba. "Bu konuda da bir öykü anlatayım. Bir gün adamın biri nehirde boğuluyormuş. Bağıra çağıra yardım istiyormuş. Bunu duyan bir adam koşmuş, kıyıdaki sandalı kontrol etmeye başlamış. Su alıyor mu, güvenilir mi, ipi sağlam mı, küreklerinde sorun var mı? Boğulan adamsa çırpınıp duruyormuş. Başka bir adam daha çıka gelmiş. Boğulan adamı görünce üzerindeki giysilerle suya atlamış. Yüze yüze yanına gitmiş. Ama vardığında her şey için çok geçmiş.
Kıyıda hala sandalın başında bekleyen adama çıkışmış. Biraz elini çabuk tutsan kurtulurdu.
Evet, dedi Depşelemşa. Faydalı işlerde elimizi çabuk tutmak çok gereklidir.
Beydeba, evet sultanım, dedi ve kediyle fare öyküsünü anlatmaya başladı.
Kediyle fare. Yuvasından ayrılıp dolaşmaya çıkan fare bir kediye rastladı. Kedi tuzağa düşmüştü, hareket edemiyordu. Belli ki canı çok yanıyordu. Farenin ona içi acıdı. O esnada çaylağın biri hemen farenin üstünde uçmaya başladı. Niyeti fareyi yemekti ama kediyi görünce korktu, bir dala tüneyip beklemeye başladı. Farenin öbür tarafındaysa bir sansar ortaya çıktı. O da fareyi yeme niyetindeydi ama kediden korkup beklemeye başladı. Fare başı ciddi olarak dertteydi. Hemen kedinin yanına gitti.
Canın acıyor olmalı, dedi.
Sana ne? Dedi sinirlenen kedi.
Ne demek bana ne? Seni ancak ben kurtarabilirim. Eğer canıma zarar vermeyeceksen seni kurtarırım.
Vermem. Vallahi billahi vermem. Yeter ki beni kurtar, dedi kedi.
Ama bir şartım var. Seni çözmeden önce yanına geleceğim. Sen de beni okşayacaksın. Bizi arkadaş sanan sansar ve çaylak da kaçıp gidecek, dedi fare.
Peki, dedi kedi. Dediğini de yaptı. Sansarla çaylak da uzaklaşıp gittiler.
E hadi çöz beni, dedi kedi.
Çözeceğim de, dedi fare. Korkuyorum. Ya bana zarar verirsen?
Söz verdim ya, sana bir şey yapmayacağım. Senin için rahat değil. Bak sana bir öykü anlatayım.
Ölüme koşan kadın. Bir zamanlar İran'ın bir köyünde zengin bir tüccar yaşarmış. Tüccarın dünyalar güzeli bir karısı varmış. Kendisinden de daha gençmiş. Gel zaman git zaman tüccar yaşlanmış. İşleri kötüye gitmiş. Çok az bir malı mülkü kalmış. Hep şımartılmaya, zenginlik içinde yaşamaya alışmış olan karısı söylenmeye başlamış. Git çalış da eve ekmek getir. Adam yaşlandığını, ellerindekilerle idare edebileceklerini ne kadar söylese de dinletememiş. Ben buraların en zenginiydim. Burada hiç kimsenin hizmetinde çalışamam. İstersen malımızı mülkümüzü satıp Bağdat'a gidelim. Orada çalışır para kazanırım, demiş adam. Kadın bu teklifi kabul etmiş. Karısını öteden beri çok kıskanan adamın bir diyeceği varmış. Ben seni bu küçücük köyde bile çıldırasıya kıskandım. Şimdi o koca şehirde ne yaparım?
Kalbimde senden başkasına yer yok, demiş karısı. Yola çıkmışlar. Yolları bir çölden geçiyormuş.
Bir süre sonra mola vermişler. Tüccar karısının yanında uyuyakalmış. O sırada oradan geçen genç ve yakışıklı bir şehzade kadını görmüş. Çok beğenmiş. Hemen yanlarına varıp, ''Bu ihtiyarı bırak, benimle gel. Seni zenginlik içinde yaşatayım. Başımın tacı yapayım.'' demiş. Kadın da bu teklifi kabul etmiş. Kocası uyandığında kadının şehzadenin atında uzaklaşmakta olduğunu görmüş. Peşlerine düşmüş. Şehzade ile kadın bir çeşmenin başında durmuşlar. Şehzade su içerken kadın çeşmenin arkasında oturuyormuş. Birden karşısına bir aslan çıkmış ve üstüne atlayıp kadını parçalamış. Şehzade aslanın kadını parçaladığını görünce korkup kaçmış. Kocası geldiğinde kadının parçalanmış vücuduyla karşılaşmış.
Verdiğin sözü tutmamakla ölüme kendin koştun, demiş.
Kedi bu öyküde verilen sözde durmanın önemini belirtmişti. Fare de verdiği sözde duracaktı zaten kedi diye kediyi bağlayan son ipi de söktükten sonra kaçıp gitti. Ertesi gün kedi farenin kapısının önüne geldi.
Dışarı çık da sana teşekkür edeyim, dedi.
Hayır, dedi fare. Ben sana yardım ettim etmesine ama eski düşman kolay kolay dost olmaz.
Aslanla Çakal.
Çok çok seneler önce çeşit çeşit hayvanlar yaşardı. Rengarenk meyve ağaçlarının arasından billur ırmaklar akardı. Bir düş ülkesinde Yiğit isimli bir aslan kral yaşardı.
Kralın çevresinde pek çok adamı vardı. Kaplanlar, kurtlar, çakallar. Kral hepsinin fikrine ve yeteneklerine önem verirdi. Halkını da mutluluk içinde yaşatırdı. Bir gün veziri olan kaplan, Farise adında bir bilge çakaldan söz etti. Farise, kendi halinde yaşayan, çok bilgili, mala mülke önem vermeyen, derviş gibi yaşayan biriydi. Herkes onun görüşlerine başvurmak için yanına gider, huzuruna çıkardı. "Evet saygıdeğer kralım," dedi kaplan. "Bu muhterem çakalın da divanımızda olması fevkalade yararlı olacaktır." Kral aslan, vezirinin görüşüne onay verdi. Adamları gidip derviş Ferise'yi getirdiler. Aslan ona divanına katılmasını önerdi. "Ben kendi halimde bir dervişim. Devlet işleri karışık işlerdir. Çıkar hesapları, kayırmacılık, dal kavukluk, diz boyudur. Beni hiç bulaştırmasanız," dedi Ferise. Dedi demesini ama dinletemedi. Aslan Nuh diyor, peygamber demiyordu. Sonunda Ferise aslanın teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Kralın bu kadar ısrarla istediği bir şeyi reddetmek olmazdı. Ferise verdiği doğru kararlarla, adaletliliğiyle kısa sürede sarayın gözdesi olmuştu. Üstelik geldiği zaman ne giyiyorsa onları giyiyor, ne yiyorsa onları yiyordu. Lükse, şatafata bulaşmıyordu. Bu tavrı onu kralın gözünde daha da değerli kılıyor, ona danışmadan tek bir karar almıyordu. Kralın adamlarından bazıları onu kıskanmaya, onun hakkında iftiralar uydurmaya başlamıştı. Ferise'nin de korktuğu buydu. Böyle küçük hesaplar, ayak oyunları ona göre değildi. Kralın huzuruna çıktı. "İzin buyurursanız ben eski yaşantıma, tekkeme dönmek istiyorum," dedi. "Niye? Ne oldu?" diye sordu aslan. "Bir şey olduğundan değil," dedi Ferise. "Saray yaşamına uyum sağlayamadım. Kendimi dünyevi işlere çok fazla kaptırmaktan korkuyorum. Aklıma sineklerden ders alan dervişin öyküsü geldi. Size anlatayım," dedi. Aç gözlü sinekler. Bir zamanlar dünya malına hiç mi hiç önem vermeyen bir derviş yaşarmış. İnsan içine pek çıkmaz, kendi dünyasında huzur içinde yaşarmış. Bir gün şehre inmesi gerekmiş. Kendisini tanıyan bir helvacı onu yanına buyur etmiş. Bir süre sohbet etmişler. Helvacı bal ikram etmiş. Balın kokusunu alan sinekler bir anda üşüşmüş. Helvacı sineklikle kimini kovmuş ama bazıları bala yapışıp kalmışlar. Derviş bundan çok etkilenmiş. "İşte," demiş. "Böyledir. Dünya zevklerine elini kaptırırsan kolunu kurtaramazsın. Bu sinekler gibi yapışıp kalırsın. Lütfen kaldır şu kavanozu." "İşte böyle," dedi Ferise. "Ben de bu derviş gibi dünya işlerinin başıma çorap örmesinden korkuyorum." Aslan bu bahaneye inanmamıştı. Diretti ve sonunda Ferise gerçeği söyledi. "Efendim, sarayda beni çekemeyenler var. Onlar sizinle aramızı bozmaya çabalıyorlar." "Ben sana güveniyorum. Senin hakkındaki iftiralara asla kulak asmam. Fitnecileri de cezalandırırım." Ferise derin bir nefes aldı. Aslanın güveni onu rahatlatmıştı. Sarayda Ferise'den hoşlanmayanların sayısı her gün artıyordu. Sonunda bir araya gelip bir plan kurdular. Aslana yemek götüren kilerci de aralarındaydı. Ferise'nin saraydan iş için ayrıldığı bir gün aslan yemek salonuna indiğinde sofrayı boş buldu. Çok öfkelendi. Hemen kilerciyi çağırdı. "Nerede benim yemeğim?" diye kükredi. "Efendim," dedi kilerci. "Ferise Hazretleri size artık az yemek verilmesini buyurdu. Yemekleri alıp evine götürdü. Zaten o yiye yiye iyice semirmiş," dedi. Aslan kulaklarına inanamadı. "Ne diyorsun sen densiz?" diye bağırdı. Bu sırada kurnaz tilki sözü aldı. "Doğru söylüyor," dedi. "Ferise hakkınızda olmadık şeyler söylüyor. Sanırım amacı sizin yerinize geçmek." Kral ikisine de çok sinirlendi. İkisini de huzurundan kovdu ama içine kuşku düşmüştü.
en yakın adamı ona bunu yapabilir miydi? Güvendiği vezirlerinden birini çağırıp onun bilgisine başvurdu. Bu vezir de Ferise karşıtlarından biriydi. "Evet," dedi. "Onun gibi bir dervişten hiç beklemezdim ama tahtınızda gözü var," dedi. Çağırdığı diğer vezir de aynı şeyleri söyledi. Aslan çok üzgündü. İnanmak istemiyordu ama herkes ağız birliği yapmıştı. Divanı topladı ve Ferise'yi öldürmeleri için yaverlerini görevlendirdi. Bu sırada devreye Aslan'ın annesi araya girdi ve yaverleri durdurdu. Oğluyla konuşmaya gitti. "Bu söylenenlere nasıl inanıyorsun? Onun gibi bir adamın malda mülkte gözü olur mu? Sarayda bile senin ısrarınla duruyor," dedi. Aslan'ın da aklına yattı. Galiba annesi haklıydı. Suçsuz birinin kanına girecekti. Peki ama bütün adamların neden aynı şeyi söylüyordu? Peki adamlarım bütün bunları kıskançlıktan mı yapıyorlar? Bu nasıl olabilir?" dedi. "Kıskançlık insanı her şeyi yaptırabilir," dedi anne Aslan. "Dur da sana bir öykü anlatayım." Kıskanç Adam. Bağdat'ta kıskanç mı kıskanç bir adam yaşarmış. Hiç kimsenin mutluluğuna tahammül edemezmiş. Yüreği hasetle, kinle doluymuş. Kıskanç adamın bir de dünyalar tatlısı, derviş bir komşusu varmış. Herkes için iyi şeyler düşünen, dürüst bir adammış. Bütün halk ona gıpta edermiş. Herkesin dervişi çok sevmesi kıskanç adamı çıldırtıyormuş. Onun iyi ününü lekelemek için her şeyi yapabilirmiş. Ama ne dediyse olmamış. Sonunda akla hayale gelmeyecek bir plan kurmuş. Gidip kendisine genç bir köle satın almış. Köleyi yedirmiş, içirmiş, bir gün köleye demiş ki, "Beraberce karşı evin damına çıkacağız. Sen orada bir hançerle beni öldüreceksin." "Ne diyorsunuz siz?" demiş köle. "Beni öldürdükten sonra cebimdeki kağıdı alırsın, tüm servetimi gizlediğim yer o kağıtta yazıyor." "Peki niye?" "Herkes beni dervişin öldürdüğünü sanıp onu lanetleyecek," demiş. Köle bakmış başka çaresi yok. Kendine denileni yapmış. Bir hançerle kesmiş adamın kafasını. Cebindeki kağıdı alıp kaçmış. Serveti bulduktan sonra da başka bir şehre yerleşmiş. Zengin bir yaşam sürmeye başlamış. Derviş mahkemede yargılanmış. Yeterli delil olmadığı için idam edilememiş ama hapse atılmış. Gel zaman git zaman kölenin yaşadığı yere gidenler onu görmüş. Zenginlik içinde yaşamasına çok şaşırmışlar. Kendisine baskı yapılınca da köle her şeyi bir bir anlatmış. Adamlar gidip gerçeği anlatınca kadı da dervişi serbest bırakmış. "Ya," demiş anne Aslan, "yalanla, hileyle, kıskançlıkla işe kalkışanın sonu böyle olur. Onlar yaşamlarını bile gözden çıkarabilir." "Haklısın anneciğim," demiş Aslan. "Ama gerçeği nasıl aydınlatacağım?" "Kolay," demiş annesi. "Sana Ferise'yi şikayet edenleri toparla, hepsini iyice azarla." Aslan Kral bütün mahiyetini toplamış. "Sizi hainler," demiş. "Beni oyuna getirmeye çalıştınız. Bütün planlarınızı öğrendim. O iyi yürekli dervişin kanına girecektiniz. Görün siz başınıza gelecekleri." Bütün hepsi, "Bağışlayın efendim, onu çok kıskandık, kendimize hakim olamadık," diye kaçışmışlar. Gerçeği gören Aslan Kral da büyük bir yanlışlıktan dönmüş. Komployu tezgahlayanların hepsini cezalandırmış. "Anladım ki," dedi Depşelemşah, "bağışlayıcı olmak çok ulu bir özelliktir. İnsanın yanlıştan dönmesini sağlar." "Çok doğru," dedi birbirinden güzel öykülerini sürdüren Beydeba. Gaddar Oduncu. Bir zamanlar ülkenin birinde gaddar bir odun tüccarı yaşarmış. Para, mal, mülk için her şeyi yapabilirmiş. Can yakar, can alırmış. İnanılmaz bir serveti olmuş. Günün birinde küçücük bir kıvılcım her şeyini alıp götürmüş. Deposundaki bütün odunlar yanıp kül olmuş. Evi barkı da harap olmuş.
feryat figan bağırırken bir derviş çıka gelmiş. "Hiç bağırıp çağırma," demiş. "Kimse imdadına koşmaz. Bu yangın ahını aldığın mazlumların gözyaşlarından dolayı ortaya çıktı. Bundan çıkaracağımız sonuçta hiçbir kötülüğün karşılıksız kalmayacağı değil mi?" dedi Depşelemşah. "Ve de," dedi Beydeba, "hiçbir iyiliğin. O oduncu iyi bir adam olsaydı, yardımına koşacak dostları mutlaka olurdu." Başka bir öykü anlatmaya başladı. Sınırı aşan derviş. Bir zamanlar namı sınırları aşmış, çok saygıdeğer bir derviş yaşardı. İbrani kökenliydi. Bu yüzden İbranice de konuşabiliyordu. Bir gün uzak ülkelerden birinden, Türkistan'dan dervişe bir misafir geldi. Adam perişan haldeydi. Dervişe öyküsünü anlattı. "Ben," dedi, "fırıncıydım. Ancak arkadaşlarımın çiftçilikten daha çok para kazandığını görüp bu işe girdim. Çevremdeki bilge kişilerin öğütlerini dinlemedim. Meğer çiftçilik zor zanaatmış. Bir yıl hiç para kazanılmıyormuş. Ben de bu bir yıl süresince hem fırını açık tutayım hem çiftlik işlerini sürdüreyim istedim. Bir süre sonra buna da imkan kalmadı. Sürekli çiftliğin başında durmam gerekiyordu. Ben de fırını bir arkadaşıma emanet ettim. Şans bu ya, şiddetli fırtınalar koptu. Sağanak yağmurlar yağdı. Çiftliğimdeki ekin selde yok oldu. Ben de şehre fırına gittim. Bir de ne göreyim, o çok güvendiğim arkadaşım fırını satmış, kaçıp gitmiş." Derviş gülümsedi. Aslında adamın başına gelenler komik değildi ama ibretlikti. Özenti Karga. Karganın biri bir kekliğin yürüyüşüne hayran olmuş. Her yerde onu takip ediyor, onu taklit etmeye çalışıyormuş. Keklik bu durumdan bıkmış. "Düş peşimden," demiş. "Ne peşimde geziniyorsun?" "Ben de senin gibi yürümek istiyorum," demiş karga. Keklik, "Hiç olur mu?" demiş. Keklik, "Herkesin bir yeteneği var, bir tabiatı var." Karga uyarıları hiç dikkate almamış. Bir süre sonra keklik gibi yürümeye çalışmaktan kendi yürüyüşünü de unutmuş. Herkese rezil olmuş. Fırıncı bu öyküden ikna olmamış. Derviş çaresiz ona İbranice öğretmeye başlamış. Adam sonunda İbranice'yi öğrenemediği gibi kendi dilini de konuşamaz hale gelmiş. "Herkesi yeteneğine göre işlerde değerlendirmelisiniz hünkârım," dedi Beydeba. "Peki herkesin yeteneğini nereden bileceğim?" dedi Depşelemşah. "Çok kolay. Herkesi ilgi duydukları konularda küçükten yetiştirmelisiniz. Ağaç yaşken eğilir," dedi ve yeni bir öykü anlatmaya başladı. Sabırlı Şehzade. Bir ülkenin haşmetli kralı her canlı gibi dünyadan göçüp gitmişti. Ardında iki şehzade bırakmıştı. Şehzadeler arasındaki taht mücadelesinden sonra büyük olanı tahta ele geçirmişti. Küçük şehzade ise canını zor kurtarmıştı. Tahtı kaybeden şehzade yollara düştü. İlk başlarda haline çok üzülüyordu. Sonradan kadere karşı koyulamayacağını anlamış, içinde bulunduğu koşullarla mutlu olmanın yolunu aramanın en doğrusu olduğu kanaatine varmıştı. Yolda yakışıklı bir gençle tanıştı. Beraber yürüdüler. Akşama doğru bir tüccarın oğlu da onlara katıldı. Ertesi gün bir köylü genci de yol arkadaşları oldu. Dört genç hemencecik kaynaştılar. Hepsi birbirlerine öykülerini anlattı. Hepsi de çalışmaya gidiyordu. Hepsi de çok hırslıydı. Şehzade hariç. O, "Kaderin dediği olur, kadere karşı çıkılmaz," diyordu. Doğrusu diğerleri onun bu görüşünü çok yadırgadı. "Tembelliğe kılıf uyduruyor," dediler. Neyse, şehre vardıklarında bir görev paylaşımı yaptılar. Hepsi bir gün çalışıp diğerlerine yemek getirecekti. İlk gün köylü gitti. Dağdan odun toplayıp sattı. Kazandığı parayla da arkadaşlarına yiyecek içecek aldı. "Ne mutlu alın teriyle arkadaşlarının karnını doyuranlara," diye
kentin duvarına yazdı. İkinci gün yakışıklı genç çalışmaya gitti. Onu gören zengin bir dul ona hemen aşık oldu. Gün boyu gezdiler, eğlendiler. Kadın gönlünü hoş tuttuğu için ona 100 altın verdi. O da arkadaşlarına yiyecek içecek aldı. Kentin duvarına yakışıklı olan bir genç günde en az 100 altın bulur diye yazdı. Üçüncü gün tüccarın oğlu çalışmaya gitti. Şehirde en çok satılan malları tek tek tespit etti. Önce birini aldı, ondan kazandığı parayla diğerini, onlardan kazandığı paralarla daha da çok mal alıp sattı. Sonunda 1000 altın kazandı. En çok yiyecek içeceği de o getirdi. Kentin duvarına ticaretle uğraşan günde en az 1000 altın kazanır diye yazdı. Dördüncü gün şehzade iş aramaya gitti. Hiçbiri onun iş bulabileceğini sanmıyordu. El bebek gül bebek yetişmişti. Üstelik tembelliğine mazeret arıyordu. Şehzadenin gittiği gün şehirde yas vardı. Şehrin sultanı ölmüştü. Şehzade böyle bir günde ortalıkta dolaşmanın akıl kârı olmadığını düşündü. Tam geri döneceği sırada hareketlerinden şüphelenen muhafızlar onu zindana attılar. Şehrin divan kurulu o sıra harıl harıl yeni sultanın kim olacağını tartışıyordu. Sultanın hiç oğlu yoktu. Muhafızlar baş vezire şüpheli birini yakaladıklarını, casus olabileceğini söyledi. "Getirin huzurumuza," dedi baş vezir. Şehzadeyi huzura getirdiler. Başından geçenleri dinlediler. Onun insancılığına, kişiliğine hayran oldular. Şehirlerine sultan yaptılar. Şehzade ertesi gün arkadaşlarını görmeye giderken şehrin duvarına şöyle yazdı. Kaderin gücüne inanmadan başarılı olmak olanaksızdır. Böylece vasiyetteki öğütlerin de sonuna gelinmiş oluyordu. Beydeba, Depşelem Şah'ı aydınlatmış, ululaştırmış, güçlendirmişti. Depşelem Şah da buna karşılık ona bağışta bulunmak istedi. "Benim dünya malıyla işim olmaz," dedi Beydeba. "Bana yapabileceğiniz en büyük iyilik, burada konuştuklarımızı kitap haline getirmek. Böylece nesilden nesile yayılmasını sağlamış olursunuz. İşte elinizdeki kitap da böyle oluştu. Gerçekten de nesilden nesile ışık saçıyor."